Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Ve Sayın Altuğ Berker, siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bugün iman hakikatleri ve Kur'an'da münafık karakterini konuşalım diye konuşmuştuk zaten, evet, programdan, evet, önce. O şekilde i̇nşallah. Uygun olur herhalde inşallah.
İnşallah, tabii.
İman hakikatleriyle başlayalım. Ne dersiniz?
İyi olur. Hazırda varsa senin bilgisayarında hemen başlayabiliriz üzerinde konuşmaya.
Evet, mesela hücrede muazzam bir akıl var. Hücredeki akıl hocamızın kitaplarından bir tanesi. Hücre zarında hakikaten bilim adamlarının hepsinden daha fazla bir akıl görüyoruz. Çünkü zarın çok önemli görevleri var. Mesela burada görüldüğü gibi bir kesecik hücre zarına doğru geliyor. Bakın, hücre zarının. Hücre zarı dışarı doğru açılarak keseciği hücre içine alıyor. Fakat bu bağlantıda en ufak bir hata olmuyor. Çünkü bir delik olursa hücrede, hücrenin bütün içeriği dışarıya akardı ya da dışarıdan zararlı maddeler girerdi. Bakın, olduğu gibi o kesenin içeriğini çok sağlıklı bir şekilde seçerek içeri alıyor. Bu sefer de dışarı doğru çıkacağı zaman da aynı metotla, bakın, görüldüğü gibi.
Fermuarın ayrılması gibi.
Evet.
Zarın ya o zaman çok özel bir yapısı var. Yani hücrenin zarındaki yapı dışarıdaki maddeleri içeriye sokmayacak şekilde, içerideki maddeleri de dışarıya kaçmaları engelleyecek şekilde özel bir tasarım.
Evet.
Özel bir yaratılış göstermiş oluyor.
Moleküller, çift molekül yapısı var. Lipid, evet, deniyor bunlara, yağ. Evet. Çift lipid yapısı. Fakat asıl mucizevi olan, yani şu özelliği gösterebilmesi. Yani gene böyle bir zar olabilir ama bu bir akıl, yani dışarıdan gelen bir şeyi, değil mi, onunla birleşip, dışarıda keseyle birleşip açılıyor. İçeriğini hiç zarar görmeden içeriye alıyor.
Evet.
Ve bu da, şu da çok önemli. O kesenin içindeki maddenin yararlı olup olmadığını biliyor hücre. Nereden biliyor bunu? Çünkü zararlı maddeler de gelebilir. Dışarıda hücrenin dışında hücreye faydalı olmayan maddeler var. Ya da en azından faydalı olabilecek ama çok yüksek oranda var. Mesela tuz molekülleri var diyelim dışarıda çok miktarda. Çok miktarda hücrenin içine girse, değil mi, hücreye zarar verecek.
Hücrenin zarı zaten sayılamayacak çok özelliklere sahip. Bir defa seçici geçirgen diye nitelendiriliyor hücrenin zarı. Seçici geçirgen ne demek? Yani siz bir şeyleri seçiyorsunuz. Burada bir akıl var o zaman. Seçmek ne demek?
Evet.
Şimdi bu zarın bir beyni mi var acaba diye baktığımızda öyle bir beyin yok. Bir düşünme merkezim var? Hayır, yok. Çekirdekten, işte çekirdekte işte bilgi bankası var, DNA var ama orayla bir irtibatı yok zaten direkt olarak. Ama yine de bakıyorsunuz seçici. Neleri seçiyor? Yararlıları zararlardan ayırt edebilecek bir şeyi var. Mantığı var. Seçiyor. Bu çok büyük bir mucize yani. Tek başına bir hücre için Allah'ın yarattığı bir alan yarattığının en büyük delili olmuş oluyor tek başına. Geçirgen ne demek? Seçici geçirgen. Yani her şeyi geçirmiyor. Bazı şeyleri geçiyor, bazı şeyleri geçirmiyor. Ve gerektiği kadar geçiriyor. Yani ihtiyacı olduğu kadarını geçiriyor. Eğer fazlaysa, içeride ona çok ihtiyaç yoksa onu içeri almıyor. Eğer ihtiyaç varsa alıyor yalnızca. Eğer içerideki malzeme fazlaysa, zararlı olmaya başlamışsa, bir atık malzeme ise onu da dışarı atıyor. Bu ne demek? Bir akıl yani, tek başına Allah'ın yarattığının, üstün bir akıl ürünü olduğunun, hücrenin en büyük delili olmuş oluyor. Seçici geçirgen hücre zarı yapısı.
Tabii yani mesela herhangi bir bilim adamı ya da bir kişi örneğin demirle tuz atomunu birbirinden ayırabilir mi?
Mümkün değil.
Nasıl ayırır ya? Mümkün değil. Zaten aralarındaki tek fark elektron ve proton sayılarındaki değişiklik.
Evet.
Atomların özelliği odur zaten. Yani elementlerin birbirinden farklı olmasındaki tek sebep içindeki protonlarla dışındaki elektronların miktarındaki farklılıktır. İşte birinde 23 tane oluyor. O zaman 26 oluyor, demir oluyor. İşte 23 olduğu zaman da tuz oluyor mesela diyelim ki, ya da işte neyse. 100 küsur olduğu zaman da başka bir element oluyor. Nasıl ayırıyor hücre bunu? Yani, demiri mesela içeri bırakıyor. Fakat arseniği mesela başka bir maddeyi bırakmıyor. Şimdi başka bir atomu bırakmıyor.
Hücre zarına baktığımızda böyle özel gümrük kapıları diyebileceğimiz noktalar olduğunu görüyoruz. Bunlar bir defa proteinlerden oluşuyorlar. Şimdi protein deyince tabii başlı başına bir konu başlamış oluyor da gerçi çoğu kimse anlamıştır herhalde. Protein çalışan bir mekanizma, üç boyutlu bir motor. Bu motor akıllı bir mekanizma olarak çalışıyor ve zarda belli bir noktada bekliyor. İçeriye neyin bırakılıp neyin bırakılmayacağını işte bu seçiyor, bu protein seçiyor. Proteinin bir aklı var mı? Hayır, yok. O zaman Allah'ın vahiyiyle hareket ettiğinin en büyük niye delili gözlerimizin önünde cereyan etmiş oluyor.
Evet, şimdi moleküler düzeyde biraz hücreye bakalım. Hakikaten hücrede muazzam bir akıl var. Mesela DNA'nın bilgi miktarı zaten aklın kavrama sınırlarının ötesinde. Mesela 1 gram DNA'da 200 trilyon kitaba eşdeğer bilgi var. Bakın DNA'nın görülüyor burada, DNA sarmalı. Dönen bir sarmal şeklinde.
Evet, bu harflerden oluşan bir şifre şifre yığını.
Bakın şimdi ama şu çok önemli, onu söyleyelim. Mesela bir protein kodlanacağı zaman, değil mi? DNA'nın üzeri 1,5 metrelik bir uzunluğu var DNA'nın. 3 milyar tane harf var.
1,5 metrelik ama o sırada bir noktadan daha küçük bir noktaya sığmış.
Evet. Yani katlana küçülmüş ama toplam uzunluğu 1,5 metre.
Açıldığında evet.
O 1,5 metre üzerinde, değil mi? Moleküler, yani gözün göremediği, elektron mikroskobuyla bile görülemeyen bu proteinler karanlık ortamda mesela bir protein kodlanacak. Yaklaşık 20-25 bin tane gen olduğu tahmin ediliyor. Düşünülüyor DNA'da. Yani 20-25 bin ayrı bölge protein kodluyor. Bu da %97'si kodlamadığına göre %2'ni 3'ünü oluşturuyor DNA'nın. Yani 25 bin ayrı bölge %2'sini 3'ünü oluşturan dağınık DNA'nın üzerinde bölge var. Şimdi bu 20-25 bin tane bölgeden birinden protein kodlanacak. Her bir bölge birkaç tane proteini kodlayabiliyor, değil mi? 2 bazen 3 protein, bazen 4 protein kodlayabiliyor bu genlerden her biri. Bir hormon geliyor, mesela tiroid hormonu. Bir proteinin yapımını arttıracak DNA üzerinde. Hücredeki alıcısına bağlanıyor. Bir protein gidiyor DNA'nın üzerinde. Onun hangi proteinin sentezini yapmak istediğini bilerek gidiyor. Sadece o kapkaranlık ortamda olağanüstü katlanmış olan bu DNA'nın içinde o bölgeyi buluyor, açıyor. Tıpkı evet, şunun gibi. 1 milyon ansiklopedi sayfasına eşdeğer bilgi var. Yani 1000 cilt ansiklopediye geliyor bu. Her biri biner sayfa olan 1000 ciltlik ansiklopedi demek. Düşünün 1000 ciltlik ansiklopediyi, bu oda yetmez zaten. Başka odalara ihtiyaç var, değil mi?
Evet.
Karanlık, kapkaranlık, ışıkları karartsak. Birine desek ki, herhangi birine, bir bilim adamı olsun bu. Sen bize bu 1000 ciltlik ansiklopedi içinde, yani 1 milyon ansiklopedi sayfası içerisinde şu bilgiyi bul, bir sayfalık bir bilgi. Aylar sürer, değil mi? Bütün sayfaları tek tek çevirmesi lazım, bakacak. Bir de şuurlu olduğu için karşılaştıracak ve aynısını bulacak. Ama akıllı bir insan, değil mi? Akıllı olan bir insan bu. İşte kapkaranlık bir ortamda, üstelik olağanüstü derecede katlanmış DNA molekülü. Onu da gösterebiliriz birazdan, filmi var. O 1,5 metre değil tabii ki. Milimetrenin 10 binde birine kadar katlanıyor, böyle minnacık bir ortamda bulunuyor. Ondan sonra öyle bir ortamda, kapkaranlık ortamda tam gidiyor, o bilginin yerini buluyor.
Evet.
Ya bu aklın alacağı bir şey değil yani. Bu insan da yapamaz bunu. Kimse de yapamaz bunu.
Şimdi yani buradaki basamakları böyle bir anda insanın kafasında canlandırması çok konuya biraz uzak insan için çok zor. Konunun içindeki insan için de çok daha fazla detaylara sahip konular. Şimdi bir özet, bir anlatım yapmaya çalışayım ben. Bakayım yapabilecek miyim? İnşallah. Şimdi mesela hücrenin içine şeker girecek. Şeker molekülü girecek. Hücrenin çalışabilmesi için bütün hücrelerimizin şekere ihtiyacı var. Öyle değil mi? Şimdi şeker molekülünün dev bir molekül olduğu için buzardan tek başına geçmesi imkansız. Bunun için yardımcı bir mekanizmaya ihtiyaç var. Burada karşımıza insülin denen bir tane protein çıkıyor. Bir enzim, bir protein bu. Dev bir protein. Bakıyorsunuz alıyor şekeri, hücre zarından içeriye doğru hücrenin içine sokuyor. Bırakıyor şeker molekülünü. Bu çok hayati bir olay. Olmazsa olmaz bir olay. Şimdi burada karşımıza demek ki bu hayatta kalmamız için gerekli olan bir enzim, bir protein ortaya çıkıyor. O da ne? İnsülin hormonu. İnsülin enzimi. Hormon olarak nitelendiriliyor.
Size yardımcı olayım. Evet. İnsülin hormonu ile ilgili bir filmimiz var. Onun üzerinden anlatırsanız
evet,
herkese daha iyi anlar herhalde, bakın.
Evet, bakın nasıl bir işlevi var. Çok hayati bir işlev.
Vücudumuzun sağlıklı olarak çalışması için birçok enzim görev yapar. Sen devam et istiyorsan.
Evet. İnsülin dediğimiz gibi. Yediğimiz yiyecekler sindirim sisteminde küçük parçalara ayrıldıktan sonra tabii bağırsaklardan emilmeye başlayacaklar. Tabii şekere parçalanıyorlar, karbonhidratlar. Şeker görüyorsunuz. Burada damarlar
ana enerji kaynağı şeker.
Evet, damarlarla bütün hücrelere,
bütün kaslara, kalp kaslarına,
bütün kasların çalışması için gerekli olan molekül şeker dolaşımla bütün hücrelere iletiliyor. Kılcal damarlar vasıtasıyla artık bütün hücrelerin arasına kadar, varıncaya kadar hiçbir hücre unutulmadan ulaştırılıyor. Ama ulaştırılmış olmasının hiçbir anlamı yok tek başına. Ancak ve ancak vücudumuzdaki pankreas adı verilen bu organ tarafından insülin hormonunun salgılanmasıyla şekerin damarlarda varlığının bir anlamı var.
Ama pankreas hücreleri de milyonlarca molekül arasından şeker moleküllerini tanıyor.
Evet.
Çünkü insülinin salgılanması gerektiğini nereden bilecek, değil mi? Yani şekerin yükseldiğini algılaması gerekiyor pankreasın ki onu düşürecek oranda, ama tam o oranda insülin salgılayacak. Bakın çok hassas bir mekanizma. Mesela şeker hastaları tabii çok iyi bilirler de onların özel aletleri vardır. Parmaktan kan alınır, değil mi? O kanda şeker miktarı tayin edilir. Ona göre verilecek insülin miktarı hesaplanır ve vücutlarına verilir, değil mi?
Evet.
Doğuştan diyabeti olan insanlarda. Ama hassas, bakın, bir ölçüm, çok hassas bir ölçümle verilmesi gerekiyor. Değil mi? Hem yani, kandaki miktarı çok hassas ölçecek,
evet,
ki anlık ölçülebiliyor. Ve çok o oranda da insülin verecek. Ne kadar bir akıl gerekiyor. Bunu kim yapabilir? Sadece konunun çok uzmanı olan kimseler bilebilir bunu, değil mi?
Şimdi
onlar
mesela
öğretiyorlar hastalarına.
Kandaki şekeri nasıl ölçebiliyoruz günümüzdeki teknoloji sayesinde? Parmaktan bir damla kan alıp ölçüyoruz. Bu cihaza bakalım. Bu nasıl bir cihazdı bunu ölçüyor? Bir defa yüksek teknoloji ürünü, işte 21. yüzyılın bir cihazı, bir makinesi, dijital mekanizmaları olan içinde, ondan sonra elektrikle çalışan bir mekanizma. Vücutta nasıl ölçülüyor o zaman şeker düzeyi? Otomatik olarak ölçülüyor.
Her an ölçülüyor.
Peki kim bu otomatik olarak ölçen? Bakıyorsunuz pankreastaki bu hücreler, bu çok bizim teknolojimizin çok çok üzerindeki bir teknoloji kullanarak bunu ölçüyorlar. Yani hiçbir kayıp olmadan anlık. Bakın 2 dakikalık ya da işte yarım saatlik ölçümlerden bahsetmiyoruz ama anlık ölçümlerden bahsediyoruz. Mevcut teknolojimizin çok çok ötesinde bir teknoloji bu. Ancak bu şekilde açıklanabilir.
Tabii, pankreasın işlemini gören bir makine yapılamıyor. Zaten
tabii,
pankreas dediğimizde küçücük bir organ. Yani onun içinde küçük özel adacıklar var böyle hormonu salgılayan. Minnacık yapılar böyle.
Var, evet.
Aletler, gereken aletler değil mi? Oldukça büyük aletler ona göre.
Hücre, evet.
Ve 24 saat anan ölçümle yapamıyor o.
Tabii.
İşte ancak işte belirli bir anda parmaktan kan alacaksınız da o an bakılabiliyor böyle.
Evet.
Halbuki pankreas 24 saat hiç aralıksız ölçüm yapıyor. Biz uyurken de yapıyor, koşarken de yapıyor, değil mi? Yemekten önce de, yemekten sonra da, yemek sırasında da.
Tabii, hiç unutulmuyor.
Evet.
Bakın insan unutur ama Allah özel bir sistemle yaratmış bizi. Hiçbir şekilde unutulmayacak şekilde yaratmış Allah, maşallah. Çok büyük nimet olarak pankreas organını bize bahşetmiş.
Devam edelim. Bakın şeker molekülünü tanıyıp ona göre insülin salgılıyor. Dolayısıyla tüm laboratuvarlardan, değil mi?
Evet.
Çok daha gelişmiş bir teknolojiyle sayıyor vücuttaki şekeri.
Eğer fazlaysa şeker miktarı, o zaman depolanması icap ediyor. O da nerede depolanıyor? Kaslarda. Kaslarda özellikle glikojen olarak depolanıyor. Karaciğerde de depolanıyor tabii. Depolama emrini veren hormonun adı insülin. Bu
yani
depolama emrini veren.
İnsülin ne yapmış oluyor? O zaman şekerin girişini kolaylaştırıyor.
Evet, şekerin girişini sağlıyor.
Evet.
Başka türlü giremiyor zaten
giremiyor.
Şeker.
Zaten insülin olmadığı zaman, değil mi? Şeker hastalarında şeker çok yükseliyor. Neden?
Kandaki
hücreye
şeker
girip kullanılamıyor.
Düzeyi, kandaki evet, şeker düzeyi çok çok yükseliyor. 300'lere 500'lere fırlıyor.
Koma ve ölüm gerçekleşiyor.
Bir süre sonra böyle seyretmesi zaten komaya sebep oluyor. Normalde
neden böyle oluyor? Niye yükseliyor?
İnsülin olmadığı için.
Evet. Yani
hücrelerin içine girmediği için.
Hücreyi, değil mi? Hücre içine şekerin girişini sağlıyor.
Damarlardaki kanda dolaşan şeker,
evet,
miktarını hücrelerin içine sokmaya yarıyor.
İşte bu.
Peki, evet.
Yani bu da gördüğümüz hassas denge, ihtişam, yani güç ve kudret ne insüline, ne kana, ne damara, ne pankreasa ait. Onlar hiç kendinden haberi olmayan normal atomdan ibaret. Cansız varlıklar. Buradaki bütün ihtişam, güç ve kudret tamamen Allah'a ait.
Evet.
Ve her an, o an Allah yaratıyor. O kendi kudretiyle orada tecelli,
evet,
ediyor.
Maşallah.
Her an bir yaratma halindedir Allah.
Tabii.
Evet. O yaratma, her anki yaratma halini görüyoruz biz. Yani bütün oradaki güç, kudret, akıl, sayabildiğimiz bütün o muhteşem şeylerin hepsinin sahibi Allah ve Allah o an yaratıyor onları.
Evet. Biz yüksek teknoloji ürünü bir bilgisayar gördüğümüzde veya bir LCD TV gördüğümüzde ya da işte yüksek teknoloji ürünü bir otomobil gördüğümüzde ne yapıyoruz? Diyoruz ki bu çok yüksek teknolojiyle üretilmiştir. İşte ne kadar güzel yapmışlar. Beğeniyoruz. Onu üreteni de övüyoruz hatta. Değil mi? Üreticisini de markası çerçevesinde işte yere göğe sırdıramadığını herkes biliyor. Herkesin de yaptığı bir şey. Ama bakın insan vücudunda nasıl bir teknoloji var? Yani bizim teknoloji anlayışımızın çok çok ötesinde bir teknolojiden gözlerimizin önünde serilmiş durumda sergilenen bir teknoloji var. Burada sonsuz ilim sahibi bir yaratıcı güç var. Burada kesin net olan bu. Bu gerçek olan bu. Burada Allah'ın varlığını övmemiz, Allah'ın varlığını yüceltmemiz gerekiyor. Allah'ı yüceltmemiz gerekiyor.
Maşallah bizim. Evet. Sonsuz kudret sahibi, güç sahibi yüce evet. Allah bunları
inşallah. İnşallah.
Şimdi devam edelim. İnsülin hormonunun nasıl üretileceği pankreas hücrelerinin DNA'larında kayıtlı.
Evet. Şimdi o ben de o tam hücre zarındaki o şekerin hücre içine sokulması anlamı noktasında orada insülinin bulunduğunu söylemiştim. Şimdi burada demek ki bir insülin denen bir hormonu hazır olarak buluyoruz biz. Nedir bu insülin hormonu diye baktığımızda bakıyoruz ki bir grup hücre pankreas denen işte organımızın içindeki hücrelerde o da onların DNA'sında bu hormonun nasıl üretileceğini şifreleri var. Şimdi bu şifreyi hazır olarak buluyoruz biz. Ve mekanizmayı biraz daha detaylı incelediğimizde şunu görüyoruz. Bu şifre okunmuş, çözümlenmiş, dekod edilmiş yani deşifre edilmiş ve buna uygun olarak üretilmiş. Peki bu bilgi nasıl buraya geldi? Bunu sormak lazım o zaman hemen.
Evet.
Bu bilgi buraya nasıl geldi? İşte şekerin hücrenin içine girmesi için bu hormonun varlığının bilincinde olan bir güç tarafından özellikle oraya yazılmış, kodlanmış. Yani daha doğrusu bütün sistemi bütün detaylarına kadar varıncaya kadar bilen sonsuz ilim sahibi bir güç. İşte Allah. Allah'ın varlığı burada karşımıza çıkıyor.
Maşallah. İnşallah. Deminki anlatılan konuya da bağlayalım. İnsülin insan vücudundaki 100 bin tane proteinden sadece bir tanesi. Onun gibi 99.999 tane ayrı protein var. İnsülin gibi yani o protein yapısında. Bu 100 bin tane protein 25 bin tane yaklaşık 25 bin tane gende kodlanıyor DNA bölgesinde. Proteinleri kodlayan DNA bölgelerine gen ismi veriliyordu. 25 bin tane var ve DNA'nın da %2'sini 3'ünü oluşturuyor. Dağınık olarak duruyorlar DNA üzerinde. İnsülin bunlardan sadece bir tanesi. Bakın pankreasın kandaki bu hücreleri şekerin oranının yükseldiğini algıladıkları anda algılama metotları var bunların özel algılayıcıları var. Evet. Şekerin yükseldiğini algıladıkları anda o 25 bin tane genin içinde bulunan 100 bin tane protein bölgesinden sadece birinde gerekli olan insülin salgılanıyor. Yapım arttırılıyor daha doğrusu. Yapım arttırılıyor ve salgılanıyor.
Evet.
Şimdi buradaki akıl, bakın her aşamada bir akıl var.
Zamanlaması da
evet,
mükemmel.
Allah'ın insülini yaratmış olması, insülinin hücrelere glikoz girişini yani şeker girişini sağlayabiliyor olması, pankreastaki bu hücrelerin kandaki ne kadar şeker olduğunu hesaplayıp, tam ona gerekli oranda ve o 25 bin tane ayrı bölgede bulunan 100 bin çeşit protein içerisinden sadece onu seçip o kapkaranlık ortamda katlanmış olan DNA üzerinde sadece onu seçip sadece onu yapımını yaptırıp kana salgılıyor olmaları gerekir.
Şimdi o seçme noktası yine burada karşımıza evet. çıkıyor. Yine proteinler söz konusu burada o DNA bölgesini o karanlık ortamda senin az önce söylediğin gibi kapkaranlık bir ortamda zifiri karanlık ortamda gidip o gözle görünmeyen açıldığında 1,5 metre olan ama toplu olarak duran bir şey bu sonuçta. O toplu olarak duran DNA'yı ilgili bölümünü açıyor. İlgili olan bölümünü o karmaşıklık içinde buluyor ve o bölümünü açıyor. Niye? İnsülin hormonu şifresi orada diye. Evet. Şimdi orada olduğunu da nereden biliyor o zaman? Zaten o zaman karşı karşıya olduğumuz sonsuz ilim sahibi güç yani her şeye hakim. Her an hakim. Bakın yani sonsuz güç sahibi, sonsuz ilim sahibi olduğu ortaya çıkıyor. Burada da karşımıza Başım. Çıkıyor.
İnşallah. Şimdi bakın o zaman şöyle yapalım. Kromozomun ne olduğunu anlatalım izleyicilerimize. Çünkü hakikaten 1,5 metrelik DNA değil mi? Özel olarak katlanıyor ve kromozom haline geliyor. Bakın kromozom DNA'nın defalarca katlanmış hali. Vücudumuzda bizim 46 tane kromozom var. Anneden gelen ve babadan gelen kromozomlar ikisi birlikte dururlar böyle birbirine eşdeğer olan kromozomlar. 23 anneden 23 babadan gelir. Dolayısıyla 46 tane kromozom vardır. Herhangi bir kromozomdan bir kesit aldığımızda, bakın minik bir kesit alınıyor. Ve bu kesidi bize büyütülmüş olarak gösteriyor. Bakın çok kompleks bir yapı var değil mi? DNA zincirini defalarca katlanmışlar. Bir daha kesit alıp yine çok yakından baktığımızda DNA'nın bakın tıpkı bir halat gibi üst üste sarıldığını görüyoruz.
Evet.
Bir daha kesit alıp bakıyoruz. Bakın DNA molekülü en sonunda DNA iplikçiği açığa çıkıyor. O da proteinlerin üzerine sarılmış. Bir daha kesit alındığında bakın DNA'nın kendi zinciri ortaya çıkıyor.
Asıl zincir burada.
Evet. Kaç defa katlanıp kromozom haline gelmiş. Şimdi bunu şöyle düşünelim. Bu kromozom yapısı kapkaranlık bir ortamda bakın defalarca üstüne katlanmış olarak duruyor. Yani bir yumak gibi düşünün. Böyle bir ip yumağı gibi.
Düğüm
karma karışık.
Yani burada düğüm denir.
Ya karma karışıklık yoktu orada. Yumak değil mi? Bakıldığında evet. Böyle bayağı bir karışıktır böyle dışarıdan baktığınızda. Evet. Size deseler ki onun çok özel bir bölümünü o yumağın içinde bulacaksınız. Bütün yumağı açıp aramanız lazım değil mi? Tek tek bakacaksınız. 3 milyar harf var. Acaba o aradığınız bir sayfalık bilgi neresinde onun? Hiç öyle olmuyor. O karanlık ortamda protein gidiyor. Aradığı yeri eliyle koymuş gibi anında buluyor. Hemen oraya gidiyor. Fermuarı açıyorlar. O bölgedeki bilgiyi alıp çıkıyorlar. Ya şimdi bu çok hakikaten çok büyük bir mucize. Yani anlatınca bile insanın böyle hani tahayyül etmesi zor bir şey.
Şifrenin ilgili bölümü fotokopisini çekiyor. Yani bir kopyasını çıkarıyor o şifrenin. Ve o kopyayla beraber dışarı çıkıyor. O DNA yığının içinden. Yani o bölümü de hemen kapatıyor. Hiç bozulmasın. Hiçbir şekilde zarar gelmesin. Harflerin yeri değişmesin. Bilginin orijinali kaybolmasın diye kopyasını alıp çıkıyor zaten.
Evet.
O da müthiş bir akıl.
Yani bakıyorlar. Maşallah. Bir de bir hata varsa anında düzeltiliyor. Düzelten sistemler var.
Evet, kopyasının çıkarılması noktasında tabii.
Tabii. Mesela şimdi öyle büyük mucizeler var ki DNA'nın kopyalanması olayı var değil mi? DNA açılıyor ve kopyalanıyor. DNA kopyalandığında kopyanın üzerinde bir hata olduğunda tamam şimdi mesela A'ya karşılık gelen harf var. 4 tane harf var. A, T, C, G değil mi? A'ya T harfi denk geliyor. G'ye de C harfi denk geliyor. Şimdi harflerden bozuk olanın bozuk olduğunu anlaması için A'nın karşısında mesela T varsa A'nın karşısında diyelim C oluyor. Değil mi? Bu bozuk bir hata bu. A'nın karşısında T olması gerekirken C varsa bu bir hata. Peki hangisi hatalı hangisi düzgün? Nereden biliyor moleküller? C mi doğru karşısındaki A mı yanlış? Yoksa A mı doğrusu karşısındaki C mi yanlış? Hangisini düzeltecek? Nereden biliniyor? Şöyle biliniyormuş son yıllarda ortaya çıkan bir gerçek. Ana DNA'nın üzerine bir tane işaret konuyor.
Evet.
Bu işaretten dolayı molekül hangisinin ana DNA olduğunu, hangisinin oluşan kopya olduğunu biliyor. Ve dolayısıyla gidip sadece kopyadakini düzeltiyor. Yoksa tersini de yapabilirdi o işaret olmasaydı.
Orijinalliği bozuldu zaten.
Evet yani bu muazzam bir şey. Yani. Çok muazzam bir akıl var. Allah'ın aklı.
Acayip bir detay.
Allah'ın sonsuz yaratma sanatı.
Yani böyle ileri teknoloji olan uzay filmi gibi yani böyle bizim zor takip edebildiğimiz ve etten, kandan, sudan makineler muazzam akıl ve şuur dolu işler yapıyorlar.
Şey, bilgisayar...
ne ette, ne kanda, ne damarda o akıl. Allah, sonsuz akıl, Cenab-ı Allah'a ait olan akıl inşallah.
Evet, maşallah. Şimdi bir müjdem var. Birazdan hocamız telefonla bağlanacakmış. Maşallah. İnşallah. Tabii daha hikmetli olarak inşallah hocamızdan.
İnşallah.
Zaten öğrendik kendimizi. Hocamızdan öğrendik. Tabii. Onun kitaplarından hakikaten öğrendik. Yani i̇nşallah. Ne biliyorsak Kur'an'dan ve hocamızdan öğrendik. Allah razı olsun. Evet. Bütün dünyaya da öğretmeye devam ediyor. Hakikaten böyle bakıldığında Allah'ın gücü kavramı, iman hakikatleri çok önemli.
Evet. Biz de biyoloji okuyorduk. Hiç bu şekilde okumuyorduk. Bilakis bize hiçbir şey ifade etmiyordu. Tam tersi. Değil mi? Yani tabii. Öyle bir veriliyordu. Şimdi
evet.
Hocamızın bu şekilde hikmetli ve güzel anlatımı sayesinde herkes oradaki mükemmelliği, güzelliği ve Allah'ın varlığını görmüş oldu.
Maşallah. Yani. Zaten Allah'ın emrettiği de bu. Değil mi? Allah'ın Allah'tan ancak içi titreyen alim olanlar korkar diyor Allah. Evet. İnşallah. Yani Allah'ın yaratma sanatına, bilimsel delillere bakıldığı zaman Allah'a korkusu artıyor insanın. Onun için de bilinmesi gerekiyor. Allah bilim yapmayı emrediyor.
Evet, biz yoksa tıp fakültesindeyken ya da işte bizim gibi pek çok insan da aynı şekildedir. Bilginin içinde boğulursunuz. Yani yukarı çıkıp da hepsini tümden olarak değerlendirmeyi çok az kimse yapabilir. Hocamız bunu yapıyor. Yani hikmet gözüyle bakma kabiliyeti var Allah'ın izniyle.
Maşallah.
Allah'tan verilen bir nimet o da inşallah.
Maşallah.
Bize de vesile oldu. Yani. Evet, Allah razı inşallah. Olsun. İnşallah. Bu şekilde öğretti. Hakikaten yani insan aynı şeyleri bilip mesela olabiliyor. Nobel ödülü adam bir bilim adamı oluyor. Allah'ın yaratma sanatını, değil mi, keşfetmiş. Bir şey bir şey ilk defa vesile olmuş görünmesine. Ama kalkıp tesadüf saçmalığına inanıyor. Bu da iman ekkası. Bu da ancak Allah'ın yaratmasıyla olacak bir şey.
Burada detayda boğuluyorlar insanlar ve şeytan da onları parmaklarını oynatabiliyor çok rahat bir şekilde. Yani bugün fitne ortamında artık çok rahat bir şekilde insanlar yanlış yönlendirilebiliyor. Eğer gerçeklerden haberleri yoksa, Kur'an'ı bakış açısını kazanmamışlarsa, hikmetten haberleri yoksa, akılsızca değerlendirip böyle saçma sapan sonuçlara ulaşabiliyorlar tabii ki.
Ama Allah'ın izniyle beli kırıldı. Yani
İnşallah.
Hakikaten muazzam deşifre oldular böyle. Darwinizmi savunacak hali kalmadı kimsenin. Zaten artık şey diyorlar. Yani yok biz tesadüf demiyoruz diyorlar. Ne diyorsun diyoruz? İşte yok tesadüf değil de doğal seçilim diyor. Şimdi doğal seçilim böyle hep laf kargaşası var. Sanki bir şeymiş gibi doğa, yani doğa neyi seçebilir?
Doğada
doğanın kendisi yaratılmış zaten. Taş, toprak, hava, su, değil mi doğa?
Evet.
Ne yani, atomlardan oluşuyor. Atomlar ne olmuş? Allah tarafından yaratılmış. Big Bang'te bunu kanıtlıyor yani. Yoktan var olmuşlar. Yokken dünya var edilmiş, yaratılmış. Evren yokken var edilmiş, yaratılmış. Doğa neyi seçebilir? Yani doğanın aklı olur mu? Yani böyle, yani bu kadar mantıksız ve akılsızca. Değil mi? Bu mesela şu tek başına bitiriyor.
Evet.
Yani bir DNA'nın kopyalanması, bir proteinin oluşumu, değil mi? Bir enzimin gidip sadece aradığı bir şeyi eliyle kapkaranlık bir ortamda eliyle koymuş gibi bulması.
Zamanlama çok hayati bir şey. İnsülin hormonu tam gerektiği anda hemen üretiliveriyor. Hiç vakit kaybedilmeden.
Evet. Ancak, tam gerektiği miktarda.
Evet, gerektiği miktarda üretiliyor. Fazla üretilirse bu sefer yine şeker düşer. O zaman yine insan bayılır.
Koma ve ölüm. Evet.
Evet, kısa bir sürede ölme daha tehlikeli öyle olması.
Evet.
İnsülinin fazla üretilmiş olması, şekerin de yüksek değil, tam tersine çok daha düşük olması.
Evet.
Direkt ölümle sonuçlanıyor.
Ayrıca insülini de dengeleyen başka hormonlar da var. Mesela glukagon diye bir hormon var. O da şekerin miktarını yükseltiyor kandaki. Yani o şeker depolarından şeker çözdürerek, evet, şeker çok düştüğü bir anda devreye giriyor. Ayrıca adrenalin hormonu var mesela, o da değil mi? İnsanın stres altında olduğu durumlarda mesela spor yaparken ya da heyecanlandığında bir şey olduğunda devreye girip yine kandaki şeker miktarını yükseltiyor. Ve bunların arasında da çok hassas bir denge var. Yani ne o fazla aşırıya kaçabiliyor ne öbürü aşırıya kaçabiliyor. İkisi de kontrol altında.
İşte İnşallah. Allah'ı hay ve kayyum sıfatı var. Yani hayat veren, can veren ve her şeyi ayakta tutan. İşte vücudumuzda mesela onun tecellisini görüyoruz. Allah'ın kayyum sıfatı her an vücudumuzu ayakta tutuyor, sağlıklı tutuyor, yaşatıyor, can veriyor.
İnşallah. Bir ayette yine şeytandan Allah'a sığınırım. Allah andolsun size ayetlerimizi afakta, yani dış dünyada ve nefislerinizde göstereceğiz diye Allah'ın vaadi var zaten.
Evet.
Gerçekten de bilim bugün buna hizmet etmiş oluyor. Ve din de bilimi bir araç olarak kullanıyor. Bilim yapmaya teşvik ediliyor insanlar, müminler.
Evet.
Ki Allah'a daha yakından tanısınlar. Allah'ın gücünü gerektiği gibi takdir edebilsinler. Allah'ı sevsinler ve gerektiği gibi de korksunlar diye. İnşallah.
Evet, inşallah. Zaten bakın bilimsel kanunlar deniyor. Mesela yer çekimi kanunu var. Değil mi? Newton'un işte yer çekimi kanunu. Boyle's kanunu diye bir şey var. Termodinamik kanunlar var. Bunları meydana getiren kanun koyucu kim? Allah. Ahkamül hakimin olan, hakimlerin hükmedenlerin hakimi olan Allah.
Evet,
değil mi? Bilimsel kanunları yaratan da Allah. Çünkü bilimi yaratan Allah. Değil mi? Genetik bilimi diyoruz. Nedir genetik bilimi? DNA'ya bakıyor, enzimlere bakıyor, değil mi? DNA'nın kopyalanmasına bakıyor. Kim yaratmış DNA'yı, DNA'nın kopyalanmasını? Allah. Allah dilediği için o hormon gidip oradaki bölgeyi, sadece o bölgeyi tarayıp orayı kopyalayıp fermuarı açan ayrı enzimler yaratılmış.
Evet.
O enzimler alıyorlar, hatayı tanıyorlar. İşte ana DNA'nın üzerine bir işaret koyduruyor Allah. Kopya olduğu anlaşılıyor. Kopyadaki hatalar düzeltiliyor. Protein fabrikasına gidiyor.
Yani o din ve bilim çatışması gibi bu şeyi, safsatayı ortaya koyanlar tamamen bir kelime oyunu ve şey yapıyorlar. Yani o orta çağ skolastik zamanında değiştirilmiş olan Hristiyan dini, bozulmuş olan dünyayı düz zanneden inançlarından dolayı o değiştirilmiş, evet, inançlarla bilimle tabii ki çatışıyordu. Yani o hak din, gerçek din değildi ki. Şimdi o aynı kavramı kalkıp günümüzde de bilimin geliştiği ve son kitap Kur'an gerçekleri ortaya konuşuyla aynı şeyi oraya taşımaları tamamen bir propaganda yöntemi. Yoksa tabii ki din ve bilim beraber, Allah bilimi teşvik ediyor.
Evet.
Evet, yani bir kere tabii bu gerçekleri anlatınca hocamız böyle, 300 tane kitabı var. Bu da muazzam bir şey maşallah, Allah nasip etti. Yani muazzam bir külliyat tabii bu. Her konuda bakın, hocamızın kitaplarının yazıldığı konuları saymaya kalksak değil mi? Bir kere Kur'an'daki, Kur'an'la ilgili, tabii Kur'an'daki bütün temel konularla ilgili kitaplar var. Evrimi çürüten kitapları var. DNA yani genetikle ilgili kitapları var, biyolojiyle ilgili kitapları var, astronomiyle ilgili kitapları var, fizikle ilgili kitaplar var, kimya ile ilgili kitaplar var, botanikle, zoolojiyle ilgili kitaplar var. Tarih, yani tarihi olayları da analiz eden, değil mi? Kur'an Kur'an'a dayanak tarihi olayları analiz eden kitaplar var. Hatta psikoloji, yani insan psikolojisini değil mi? Ruh hallerini, tabii gene Kur'an dayanaklı olan kitaplar var. Yani
sosyal içerikli sosyolojiye çözüm getiren kurallar, evet, kitaplar evet. Var. Ahlak,
evet. Yani bu tabii muazzam bir şey. Allah nasip etmiş inşallah. Ve bu vesileyle evrimde çatır çatır çatır çökülüyor. Mesela bakın gene güzel bir haber var. Rusya Üniversitesi'nde İslam konferansı yapılacakmış böyle. Her gün Türk İslam Birliği ile ilgili, değil mi? Gelişmelerle ilgili üniversitelerde de artık darwinizm çatır çatır yıkılıyor. Normalde bakın Türkiye'nin diyor ki Kırgızistan Büyükelçisi Nejat Akçal Bişkek'teki Kırgız Rus Slav Üniversitesi'ni ziyaret etti. Büyükelçi Akçal Rektör Profesör Doktor Vladimir Nifadiye ve üniversitenin diğer yetkilileriyle görüştü. Bu Rektör Profesör Vladimir Nifadiye'de üniversite olarak yakın bir tarihte uluslararası çapta İslam konulu konferans organize edeceklerini söyledi diyor.
Maşallah.
Şimdi Rusya'yı düşünelim. Nasıl bir ülkedir Rusya değil mi? Komünizmin hakim olduğu çok yakın gelecekti. Geçmişte öyleydi.
Evet.
Yani bırakın böyle bir şeyi, yani mümkün değil. Darwinizm hakimdi değil mi tam anlamıyla? Darwinizme inanmayanlar hatta Stalin döneminde yok ediliyordu böyle. Öyle bir konu yoktu. Anında işinden atılıyor, hatta öldürülüyordu yani böyle. Öyle bir dönem yaşadı Rusya. Maşallah bugün bakın din ahlakı hem de üniversitelerde her yerde. Neden? Çünkü Darwinizmin beli kırıldı da ondan inşallah. Maşallah. O vesile oluyor maşallah. Ona da hocamız vesile oldu.
Maşallah. Bir de maşallah. Hocamızın neden bu kadar çok kitabı var diyorlar. Bakın o konuyla ilgili bir ayet-i kerime ben hemen aktarayım size. Şeytandan Allah'a sığınırım. Eğer yeryüzündeki ağaçların tümü kalem ve deniz de onun ardından 7 deniz daha eklenerek mürekkep olsa yine de Allah'ın kelimeleri yazmakla tükenmez. Şüphesiz Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
Maşallah, maşallah.
Hocamız da inşallah yeryüzündeki bütün olaylara Allah'ın delili, ayetleri gözüyle baktığı, hikmet gözüyle baktığı için tabii ki Allah'ın ayetleri yazmakla tükenecek durumu söz konusu olamaz. İnşallah yazdıkça kitapların sayısı da artıyor her geçen gün. Maşallah.
Maşallah. Maşallah. Tabii yani bunları iki türlü anlatabilirsiniz. Yani biri Allah saklasın ansiklopedik bilgi olur böyle.
Evet.
Zaten öyle yapıyorlar. Mesela anlatıyor bu iman hakikatini. Söylüyor. Televizyonda bazen öyle programlar oluyor başka yerlerde. Diyor ki evet diyor çok büyük mucize bu diyor. Bakın evrim ne yapmış diyor. Ya kardeşim evrim neyin nesini yapmış? Evrim ne? Evrim diye bir şey yok. Zaten Allah diyor onların ad olarak adlandırmalarından başkası değildir diyor Kur'an'da. İsimler takmışlar böyle. Doğal seleksiyon, tabiat ana, evrim, hayali isimler böyle. Ya kardeşim bunun aklı yok ki. Atomun aklı olur mu? Değil mi? Tesadüfen, tesadüf ne ki ya? Tesadüf yok demek. Yani tesadüf diye bir şey yok zaten. Allah'ın kudretinin dışında bir güç yoktur ki zaten inşallah. Doğaya mesela bilinç atfetme, animizm denen bir kültürde var. Pagan kültürü, putperest bir kültür. İlkel böyle eski dönemlerde bir takım insanlar işte doğanın bilinci olduğunu, ruhu olduğunu iddia etmişler. Evet. Aynısı bugün işte 20. yüzyılda yapılan bu darwinizm bunu yapıyor değil mi? Evet.
Doğanın utandıkları için putperestiz biz demiyorlar da böyle diyorlar. İşte evet. Ben kendimce böyle düşünüyorum şeklinde. Sanki kendine ait bir din geliştirmişti. Hayır öyle değil. Yine birilerinden gördüğü için bunu taklit ediyor. Bu dinin adı da yine başka bir putperestlik işte.
Evet.
Maşallah.
Halbuki temelden yok oluyor. Bakın onu açıklamak çok önemli. Bir protein diyoruz mesela. 100.000 tane protein var. Bir protein olması için başka proteinler gerekiyor. Hücre gerekiyor. Bitti. Darwinizm denen olay burada bitmiş oluyor evet. Zaten.
Hocamız maşallah. Yani 150 yıldan beri gelen bu yani Darwinizm büyüsünü hakikaten aslan gibi geldi. Bir konuştu.
Maşallah.
Kitaplarla, şeylerle. Evet. Tam olarak susturdu maşallah. Yani maşallah. Şimdi bizim konuşmalarımıza karşı kimse gelip bir şey söyleyebiliyor mu? Hani yani ne iki satır bir şey yazılabiliyor,
evet.
Ne kalkıp da programa bağlanıp bir şey söylenebiliyor, ne işte programa çıktığınız Habertürk'e ne karşınıza gelebilirler.
Tabii neden?
Maşallah. Çünkü aslandan korkar gibi kaçar gibi kaçıyorlar. Neden? Hak, doğru, güç evet. Allah'ın izniyle elimizde de ondan hocamız çıktı, onu koydu ortaya.
Ayette evet. Onu hemen ben hatırlatayım. şeytandan Allah'a sığınırım. Biz hakkı batılın üzerine fırlatırız. O da onun beynini paramparça kılar.
Maşallah.
Diyor inşallah. Evet. Ayet-i kerimede Allah bize bildirmiş. Gerçekle yola çıkıp gerçeği saçmalığın üzerine attığınız zaman, saçma bilginin yani yalan bilginin üzerine karşısına çıkardığınız zaman tabii ki o yok olup gidiveriyor.
Maşallah.
Karşısında evet. Onu dillendirecek kimse tabii ki kalmıyor. O yüzden Habertürk programında da kimse karşımıza çıkmak istemedi zaten.
Tabii.
Ayrı stüdyoda ayrıca biz kendi aramızda konuşalım lütfen diyerek ricada bulundular. Karşımıza çıkmadılar.
Dawkins bile gelemiyor değil mi?
Evet, yani o bile gelmiyor.
Büyük en ünlü gelemiyor. Evrimci diyorlar. Geçen de yine öyle bir şey olmuş. Programa davet etmişler şeyde Habertürk'te. Gelmiyormuş yani. Mümkün gelse burada şey. Biliyor yani hocamızın burada olduğunu.
Darmadağın olmuş zaten. Evet, yani bir de çıkıp onu tasdik
ama korkunun bu işe faydası yok. Yani darmizm gidiyor. Bitti yani böyle. Son artık tutacakları bir durumda kalmadı. Yani tabii ki gelemez. Nasıl gelecek? Yani bir yalanı bir insan savunamaz ki.
Evet.
Hele hele hocam yani kime karşı savunuyor? Gidiyor çocukla konuşuyor. Efendim rahiplerle bazen de hahamlarla konuşuyor. Yani konunun uzmanı olmayan evet. Kişilerin karşısında bir şeyler atıp tutuyor.
Kandırabileceği insanları özellikle seçiyor. Onlara gidiyor. Hatta kendi bir programı var. Kanal 4 galiba İngiltere'de.
Channel 4 evet.
Orada şöyle yapıyor. Gidip birisiyle röportaj yapıyorsa, yine Allah'a inanan biriyle röportaj yapıyorsa, Bant'tan programından bahsediyorum. İlgili kesimleri alıp kesip yapıştırıyor. Kes yapıştır şeklinde. Sanki bakın işte ben onu nasıl mat ettim, nasıl onu zor duruma düşürdüm şeklinde özel mizansenler hazırlıyor. Bizimle de öyle bir şey yapmak istedi. Hayır dedik. Biz yalnızca canlı yayın olursa çıkarız dedik. Evet. O da kabul etmedi.
O da gelemedi.
Konferansa geldiler. Hatta Kanal 4'ün yöneticileri geldiler konferansa. Evet. Konferans çok iyi dediler. Biz dediler, sizi dediler karşılıklı çıkartalım. Ya yani onlar hevesliydi. Hmm. Kendi programı var orada. Tamam dedik biz. Ondan sonra dediler ki biz sizi arayacağız dediler. Bu ilk turda olmuştu. Sonra biz bir ay sonra İngiltere'ye tekrar gidecektik. Üniversitelerde konferans vermek üzere. Çok büyük üniversitede, en büyük üniversitelerinde.
Evet.
Onu duymuşlar. Hemen telefon geldi İngiltere'den. Mail de attılar. Dediler ki siz İngiltere'ye geleceğinizi öğrendik.
Evet.
Richard Dawkins'e karşılıklı çıkartabilir miyiz sizi? Süper olur dedik biz tabii yani. Yani çok güzel olur böyle. Neyse tamam dediler. Bunlar da çok sevindiler. Böyle büyük olay olacak çünkü böyle karşılıklı çıkartacağız diye sizi.
Kanal yapmak istiyor bunu. Yapımcı da
evet.
İstiyor.
Sonra haber geldi. Dediler ki bizim teklifimiz şöyledir. Dawkins'le konuşmuşlar. İşte Dawkins konferansa gelecek. Sonra sizi müzeye götüreceğiz. Yani banttan çekecekler.
Evet.
İşte kes kopyala yapıştır yapacaklar. Biz dedik yok yani canlı yayın güzel olur böyle karşılıklı. Bir biz. Tabii kabul etmedi Dawkins, gelemedi. Daha sonra hocamız Türkiye'ye davet etti. Dedi ki bütün dedi masraflarını biz karşılayacağız. En iyi otellerde ağırlayacağız. Buraya gelsin bütün dünya medyasını da getireceğim ben. Ondan sonra program yapalım diye. Tabii kabul etmedi, kaçıyor. Fellik kaçıyor.
Biliyor çünkü normalde rezil olacağını. Zaten rezil olmuş.
Bunlar hatta
ne olabilir?
Onu ilan verdi hocamız biliyorsunuz. Times gazetesine evet, İngiltere'de. Ki en büyük gazetelerinden bir tanesi. Richard Dawkins'e çağrı diye konferans karşılıklı tartışmaya davet eder. Yine uymadı, kaçıyor. Tabii yani.
Hepsi kaçıyor. Yani hepsi Türkiye'de kaçıyor. De diyorlar, evet. İtiraf ediyorlar. Yani karşılarına çıkabilecek kimse kalmadı, kimse yok diyorlar.
Evet.
Hakkın doğrunun karşısında nasıl duramazlar tabii ki. Tabii, o yüzden kaçıyorlar.
İnşallah. Ama bu tabii darbinizmi kurtaracak bir şey değil. Korkaklıkları yani onu bir fayda sağlamayacak. Çöktü, iyice kazanacak inşallah yeryüzüne. Yani insanlar birkaç 3-5 sene içerisinde gülecekler bu darwinizm saçmalığını.
Hayır, öyle basit bir konu da değil. Yani neden bir bilimsel bir teori çürütülüyor değil. Yani darwinizm o kadar köklü bir şey ki. Yani 150 yıl evvel ortaya atılmış ama bu insanlık tarihinde de daha evvel var tabii. Ve insanları hakikaten toplumsal olarak çok büyük şeylere sürükleyen, böyle hezeyanlara ve bunalımlara ve tabii çöküntülere sürükleyen bir teori. Çünkü evet. Sosyal alana da kaydırılmış.
Evet.
Sosyologlarca. Değil mi? O doğadaki güya evrimin içindeki o çatışma modeli aynen alınmış toplumlara aksettirilmiş. Bu sefer insanlar arasında işte bir ideoloji almış onu. Mesela Marksizm almış değil mi? Hayranlığını zaten dile getiriyor Darwin'e. O çatışma şeyini sınıflar arasında uygulamış. İşte evet. Faşizm almış, o çatışma prensibini ırklar arasında uygulamış. Milyonlarca, 50 milyon, 100 milyon insanın ölümüne vesile olmuşlar. Emperyalizm, işte devletler arasında evet. Bu çatışma vardır diye birbirine güç gösterileri, savaşlar, Birinci evet. Dünya, İkinci Dünya Savaşları. kapitalizmde bile var yani o vahşi bireyler kapitalizmde. Bireysel tabii onu yükselmek için başkasının üzerine basma, onu harcama gibi böyle bir yaşam olur mu? Yani tabii ki bunun birbirini çatıştırmışlar insanlar ideolojilerle, işte farklı fikirlerle, farklı düşünceler. En son terör de ondan beslenmiş. Değil mi? İnsan öldürmenin kökeninde o var. İnsan gibi görmüyor ki. İnsan gibi görse sevgili, evet, şefkatli olmaz. Nasıl öldürsün onu yani? Mümkün değil. Tamamen bu teori kaynaklı. Bütün bu kötü, zararlı, eli silah alan, kanlı ideolojiler. Dolayısıyla Darwinizm bundan çok önemli aynı zamanda da.
Evet.
Yani insanların barış içinde, huzur içinde, rahat, sevgi dolu, insan gibi yaşamaları için böyle zararlı bir ideolojinin, yalan yanlış, hayvandan gelme gibi bir şeyi, ideolojinin tabii ki çökertilmesi gerekiyordu. Allah'a çok şükür hocamız bunu vesile oldu, evet, ve dünyada bu fikrin tamamen çökertilmesini. Şimdi yavaş yavaş o ideolojiler ve onların zararları da dünya üzerinden az zamanda, önümüzdeki dönemde hep beraber göreceğiz, kalkacak inşallah.
Evet. Mesela bazı kimseler diyor ki anlamıyorlar hala. Ya eskiden Darwinizm yoktu, o zaman yani nasıl Darwinizm savaşların temeli oluyor? Konu bu değil ki yani... Mücadele Hazreti Adem'den beri inananlarla inanmayanlar arasında. Yani inanmam, Allah'ı reddeden felsefeler, ki Darwinizm zaten eski Sümerlere kadar gidiyor değil mi? Firavun'a gidiyor. Firavun da söylüyor, Mısır'daki Nil'in altındaki çamurlardan oluştu diyor. Değil mi? Hayat kademeli olarak. Sümerler aynı şeyi söylüyorlar. Eski Yunan'da aynı şeyi söylüyorlar. Ve asıl konu inançsızlık zaten. Yani siz eğer bir insanın, Darwin onu getirdi, o mantığı getirdi. Yani siz evrimleşmiş bir hayvansınız. Hayatta kalmak için güçlü olmanız gerekir diye bunu bilinçaltına verdiğinizde sonuç o olur. Mesela
zayıfları yok et ki güçlü olasın, hayatta kalasın.
Yani. Amerika'da hani mesela okul basmıştı biri böyle, bir sürü katliam yapmış. Tişörtünde doğal seleksiyon yazıyor. Diyor ki ben de doğal seleksiyonu hızlandırdım, doğal seleksiyon yaptım burada diyor. Yani işte yani Darwinizm mantığı, evet, bunu getirir zaten. Terör nedir mesela, terörist? Teröristin gözünde öldürdüğü insanların tek farkı ondan, onlardan olmamasıdır. Öbür tarafın teröristleri de bunları onlardan görmediği için bunları öldürür. Değil mi? Terörün mantığı budur. Halbuki Allah korkusu olan bir insan öldürmek haramdır Kur'an'da.
Masumları da öldürüyorlar canım. Zaten özellikle masumları öldürüyorlar.
Evet. Yani masumları öldürüyorlar. Yani bir şimdi Kur'an'da mesela savaş var. Savaş niçin yapılıyor? Sadece müdafaa için. Yani size karşı bir saldırı olduğunda Allah, değil mi? Tabii ki yani o senin canın tehlikeye girdiğinde ailen, etrafın ona karşı bir mücadele yapabilirsin tabii ki. Ama saldırıyı durdurana kadar, durdurduktan sonra Allah haddi aşmayın diyor. Affedici olmak mesela, değil mi, emrediliyor. Affetmek daha hayırlıdır diyor. Hatta katilleri bile affettiriyor Allah, değil mi? Affetmek daha hayırlıdır diyor Allah.
Tabii.
Dolayısıyla katili bile affeden, cinayet işleyeni bile affeden bir sistem getirmiş Allah böyle. Merhametli, sevgi dolu, şefkat dolu. Darwinizmi tam tersi. Çatışma diye bir şey yok ki, niye olsun? Yani tam tersine insan... Zayıf insanları, hastaları, değil mi, düşkün olanları korur. İslam ahlakı bunu gerektirir zaten böyle. Sen onu çatışma, ezilen yok olsun gitsin, zayıfsan yok ol git. Böyle bir mantık yok ki İslam'da. Adalet var. Allah adaleti kendi aleyhinize dahi olsa diyor. Anneniz babanız ve kendi aleyhinize olsa dahi adaleti ayakta tutun diye emrediyor. İnşallah. Yani kendi aleyhine olan ne demek? Senin aleyhine olacak bir durum oluşacak. Ona rağmen adalet yapıyorsun. Müslümanın zaten... Şeyi budur değil mi, yapması gereken?
Hayır, sonra bütün her alana taşıyor. Yani böyle Müslümanların zahirde hani güçsüz kalmalarının sebebi de o. Yani adam o Darwinizmle zaten o güç gösterisi, o güçü elde ettim ben diyor. Seni ezeceğim diyor. Geliyor işte bu bölüyor mesela Osmanlı İmparatorluğunu. Müslümanları güçsüz hale getirip, değil mi, bölüp parçalayıp kendince. Yani oradaki kendince o ideolojik üstünlük veya işte o dayatmayla Müslümanları bütün sosyal yaşamın her türlü unsurunda zayıf hale getiriyorlar.
Evet.
Yani Müslümanlar bir şey diyebilecek bir hale gelemiyor. Bir şey yapacak bir hale de gelemiyor. Değil mi? Okul kapılarında hocamız da söyler. Yapın. Okul kapılarında bekleme durumunda kalıyor. Veyahut hakkını elde edemeyecek vaziyete geliyor. Bunlar niye oluyor? Tamamen bundan dolayı oluyor. İşte Darwinizmin getirdiği sonuçlar bunlar.
Evet. Tabii. Birçok ülkede zaten İslam dünyası yakın bir geçmişti. Değil mi? Sosyalizm, yani komünizm hakimdi. Elhamdülillah yani hocamızın çalışmaları vesile oldu. Darwinizm kırılınca beli, değil mi? Birdenbire Türkistan Birliği'nin bütün alametleri oluşmaya başladı.
Tabii
yani
Müslümanlar bu... güçlenmeye başladılar.
Bakın yine bir
birbirlerine güzel... sevgileri, bağlarını atmaya başladı.
Bakın yine güzel bir haber. Hı-hı. Böyle. Kahire'de 70 ülkeden İslam alimiyle bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Bardakoğlu, dini liderler İslam'ı gerektiği şekilde anlamakta epey gecikti. Dini liderler toplumun ihtiyaçlarını iyi okumalı ve dini bilgiyi 21. yüzyıla taşımalıdır dedi. Burada yazıyor Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu, evet. İslam ülkelerinde dini liderlerinin toplumların ihtiyaçlarını, taleplerini, beklentilerini iyi okuması, dini ana kaynaklarından anlaması ve o bilgiyi 21. yüzyıla taşıması gerekiyor dedi.
Evet.
Doğru söylemiş yani çok evet, doğru bir şey.
Maşallah evet. Hocamız Bardakoğlu Diyanet İşleri Başkanı olmadan evvel ben şahsen kendisini de çok iyi tanıyorum. Marmara Üniversitesi'nde de ilahiyatta hocalık yapıyordu. Yani hakikaten çok çok bilgili, çok donanımlı, aynı zamanda çok mütevazi, çok insancıl ve hakikaten yani İslam'ın değerlerini topluma geçirmekte çok da güzel, faydalı çalışmalar yapıyorlar. Allah razı olsun
kendisine.
Evet. İşte bu da bilimsel metotlarla oluyor. Yani akılla, kültürle, bilgiyle inşallah Müslümanların olması gerektiği gibi. Bunda işte maşallah hocamız çok büyük örnek oldu.
Tabii.
Şimdi burada toplumun ihtiyacını tespit etmeyi hocamız maşallah Allah'a vesile etti. Mesela sevginin olmadığı bir toplum olduğunu tespit etti mesela hocamız.
Tabii.
Mesela sevginin olmamasının sebebi ne? Dinden uzak bir hayat yaşayan insan tabii ki sevgiyi de bilmez, şefkati de bilmez, merhameti de bilmez, iyilik yapmayı da bilmez. Ama Darwinist bir eğitimle yaşamış ve bu öğretiyi almış bir insan ve toplum, bireyler tabii ki birbirlerinin üzerine basarak yükselmeyi hedefleyeceklerdir. Acımasızlığı bileceklerdir. İşte belki terörist olacaktır. Belki o yüzden dağa çıkacaktır. Niye dağa çıksın? İşte çünkü zorla bir şeyi elde etmek amacıyla, birilerini öldürmek amacıyla dağa çıkıyor. Niye? Çünkü sevgi yok, şefkat yok, merhamet yok. Dinden uzak bir yaşam şekli var.
İşte Darwin'le yetiştirirsen evet. Olacağı sorun.
Evet. Bu tabii. Buradaki çözümleri bu şekilde sevgiyle her şeyin çözülebileceğini, terörün de sevgiyle çözülebileceğini, işte toplumsal kargaşanın her şeyin çözümünde sevginin olduğunu, daha doğrusu Kur'an ahlakıyla bu işlerin çözülebileceğini hocamız tespit etti ve çözümü bu şekilde ortaya koydu.
Evet. Burada yine Darwinizm önemi çıkıyor. Yani siz Darwinizmi kaldırırsanız çatışmanın felsefesi ortadan kalkıyor.
Evet.
Yani çatışma diye bir şey yok yani Kur'an'da Allah değil mi? Merhamet, sevgi, şefkat var. Koruyup kollama var. Mesela istişare var. Yani bunların hiçbirisi yok Darwinizm mantıklarından. Halbuki Darwinizm neyi söylüyor? İnsanların bilinçaltı. Mesela yoldaki insana sorsanız Darwinizm nedir diye bilmeyebilir. Ama onun dünya görüşünü taşıyabiliyor. O da işte sen bir hayvansın. Tesadüfen meydana geldin. Dolayısıyla haşa hiçbir yaratıcıya karşı sorumluluğun yoktur.
Evet.
Bu dünyada ne yaparsan yap yanında kar kalacak. Güçlüysen ayakta kalırsın. Zayıfsan yolu yok olur gidersin. Çatışarak da ilerlersin. Mantığını verdiğiniz zaman o zaman işte ondan Stalin çıkıyor. Mao çıkıyor. Troçki çıkıyor. Lenin çıkıyor değil mi? Bölücü terör örgütü çıkıyor.
Tabii.
Değil mi? Vahşi kapitalizm çıkıyor.
Evet.
Bunun sonucunda oluyor işte bu. Anarşizm çıkıyor. Irkçılık çıkıyor. Darwin'in kendisi ırkçı. Necip Türk milletini aşağılıyor. Değil
evet.
mi? Bütün diğer ırkları haşa aşağı ırk diyor. Yok olup gidecekler diyor. Üstün ırklar diyor. Yani daha çok evrimleşmiş hayvanlar diyor. Maymuna daha yakın olan daha az evrimleşmiş haşa hayvanları yok edeceklerdir diyor.
Evet. Şimdi toplum mühendisliği denen bir olay var. Şimdi toplumu yönlendirmek için ne yapıyorlar? İşte diyelim toplumun bir kısmını düşürmeye çalışıyorlar. Bir ülkeyi mesela bölüp yok etmek amacıyla. Bunu nasıl yapıyorlar? Bir kesimi diğer kesime düşman gösteriyorlar. Aralarında kinli oluşturuyorlar, nefreti oluşturuyorlar. Temelinde sevgisizliği oluşturmuş oluyorlar. Şimdi burada demek ki bunun çözümü sevgi. Hocamız o yüzden bunu bu şekilde üzerinde duruyor özellikle.
Tabii.
Yani sevgi olursa Nazizm'deki işte Hitler zamanındaki Nazi Almanya'sındaki işte kendi içinde toplumun birbirine nefret duyması, işte toplama kamplarının oluşması veya işte başka iki ülkenin birbirine düşman kesilip birbirine savaş ilan etmesi, diğerine atom bombası atması, yok öbürüne uzaktan işte başka mermilerle vurmaya çalışması veya diğerlerinin terörizm uygulaması. Yani bunun pek çok örnekleri var. Hepsinin temelinde sevgisizlik, kin, nefret ve düşmanlık temelinde dinden uzak bir toplum oluşturulmuş olması yatıyor.
İşte sevgi de
evet.
imandan geliyor.
Evet inşallah.
Yani iman olmadan bir sevgi olmaz.
Evet.
O sadece bencilce bir şey olur yani o karşılıklı bir şey. Ancak
tabii.
imanla gelen bir sevgi
evet,
olur. Yani insan Allah'ı severse
insanı
sevebilir. Yoksa tamamen kendi egosunu, kendi şeyini, çıkarının ve şeyinin peşinde gider, evet, yani.
Allah severse o zaman, tabii, hayvanları, bitkileri, değil mi? Her şey Allah'ın tecelli olarak. Tabii. Büyük bir sevgi, merhamet, sevgi, şefkat duyuyor. Onun için de mesela iman hakikatleri işte çok önemli. Neden önemli? İnşallah. Allah'ın büyüklüğünü kavratıyor insanlara, değil mi? Bu Darwinizm ne kadar saçma olduğunu, bir yaratıcının olduğunu, çok sonsuz akıl sahibi bir yaratıcının olduğunu kavrattırıyor. O zaman bir sonraki aşamada tabii insan hemen anlıyor, değil mi? Bir yaratıcısı varsa sorumlusun o zaman. Hayatın bir amacı var. Demek ki ahiret var inşallah. Ve Kur'an'ı göndermiş Allah. Kur'an'da kendini tanıtmış, ahireti tanıtmış, insana neler yapmaması gerektiğini sormuş. Sorumluyuz o zaman. Yani bizim hayatımız Kur'an'la. Dünyanın amacı bu, yani yaratılış amacı bu.
İşte iman hakikatlerinin üzerinde durmamız, hocamızın özellikle, evet, durmasının önemi burada. Yani, hı hı, burada Bediüzzaman Hazretleri'ni de, evet, almak istiyorum. Onun da bir cümlesi aklıma geldi. Şöyle diyor: İman hakikatleri kainatta her şeyin önündedir diyor. Her şeyin ilerisindedir diyor.
Maşallah. İnşallah.
Evet. Yani o da bir müceddit olarak o da tespit etmiş, anlamış. En önemli şey iman hakikatleri. Çünkü Allah'a sevgimizi, onun güç ve kudretini bize gösteriyor inşallah.
Evet, inşallah. Dönelim mi tekrar? Bir insan beyniyle ilgili,
tabii,
bir filmimiz var.
Çok iyi olur.
İnsan beyni hakikaten çok büyük bir mucize. Allah'ın yaratma mucizesi. Yani çok kısaca geçeceğiz ama 100 milyar sinir hücresinden oluşuyor. 100 milyar sinir hücresi insan beyni, ki 1400 gram ağırlığı var. 100 trilyon bağlantı yapıyor. Evet. Ya bu, yani aklına alacağı bir şey değil böyle. 100 trilyon, bakın. Trilyon öyle bir sayı ki, yani insan hayatı boyunca saysa ancak birkaç milyar sayabiliyor. Yemeden, evet, içmeden saysa.
Her saniye bir tane saysa.
Evet. Hayatı boyunca.
Trilyona ulaşamıyorsun.
Evet. Bakın burada mesela
bilgisayar benzetmesi var galiba.
Evet. 50 bin bilgisayara eşdeğer bilgi olduğu söyleniyor. Yani insan beyninde.
Maşallah.
Bizim bildiğimiz bilgisayarlarla. Yani dolayısıyla aklın alamayacağı kadar büyük bir kapasitesi var insan beyninin.
Maşallah.
Mesela sırf DNA'daki, bakın, bilginin miktarı. 1 gram DNA'daki bilgi, burası Amerika'daki Kongre Kütüphanesi. Dünyanın en büyük kütüphanesi. 29 milyon kitap var Amerika'daki dünyanın en büyük kütüphanesinde. Bakın burada gördüğünüz gibi. Hı hı. 1 gram DNA'daki bilginin miktarı 200 trilyon kitaba eşdeğer.
1 gram.
Efendim?
1 gram.
1 gram DNA'da, evet. 1 gram.
1 çay kaşığı.
Şu kadar.
Böyle bir çay kaşığından, evet, daha az. Hatta.
Daha az, daha az. Evet. Yani 1 gram. Maşallah. Yani bu, böyle bakın, 200 trilyon kitap demek. Yani Amerikan Kongre Kütüphanesi'nde 29 milyon kitap var. Bütün insanlık tarihi boyunca yazılmış olan kitapların binlerce, on binlerce kat fazlası.
Allah onu, maşallah, bir gramın içine, evet, işte Allah'ın sonsuz güç ve kudretini burada görüyoruz yani, evet, değil mi? Bir damla şeyde nasıl sığdırıyor? Sebep yani işte.
Evet. Bakın, maşallah, 100 milyar sinir hücresi 100 trilyon bağlantı yapıyor. Hatta bir katrilyona kadar tahmin ediliyor. Her an bir katrilyon sinyal gönderiliyor insan beyninden bir saniyede. Bir katrilyon sinyal. Biraz önce gördüğümüz o özellikler, insülin, hormonların yapılması, kandaki dolaşan kan miktarı, damarların çapları, kalbin atış hızı, ne kadar soluk alıp verdiğimiz, organ sistemlerinin çalışması, ondan sonra gözümüzden gelen sinyalleri değerlendiriyor, değil mi? Gözümüzü yönetiyor, göz merceğini açıp kapayabiliyor, kapayarak retinaya düşmesini temin ediyor. Kulaktan gelen sinyalleri değerlendiriyor. Dokunma duyusu. Her an bir katrilyon sinyal çıkıyor beyinden.
İşleniyor. Bir katrilyon şifre işleniyor.
Evet. Hiçbir karmaşa var mı?
Maşallah.
Mesela bilgisayarlar, herkes bilir bilgisayar kullanıyor. Bilgisayarlar kilitleniyor, değil mi? Yavaş, ısınınca biraz mesela yavaşlıyor, değil mi? Hatta kapanıyor ve sık sık da bozulur, tamire gider.
Evet.
Bakın, insan beyni hayatımız boyunca hiç hata yapmıyor. Mesela diyelim ki merdiven inerken birinin beyni bilgisayarda olduğu gibi kilitlense ne olur? Kafa, göz, damar, ölür insan yani, değil mi? Zaten kilitlendiği anda kalp de durur, solunum da durur, değil mi? Öyle bir şey olsa, sinyaller birbirine karışsa biraz. Kalp de gider, solunum da gider, anında ölür.
Siz bir beyin cerrahı, evet, olarak yani o beyni yapısını görmüşsünüzdür yani. Su ve böyle yumuşacık bir et.
Parmağın yani, batınca işe giriyor zaten. Yani öyle yani, o kadar yumuşak. Yani, jöle gibi.
Jöleye yakın.
Bu, evet. O mu sonsuz, o trilyonlarca bilginin sahibi? Değil. Allah, evet, onu vesile etmiş.
Evet.
Sonsuz ilmin sahibi, sonsuz güç ve kudretin sahibi Cenab-ı Allah. Orada kendini gösteriyor.
Tabii. Yani mesela algıladığımız, tabii, bu üç boyutlu görüntü, derinlik hissi. Yani atomlar, bunu bu kadarcık bir yerde yaşıyoruz, değil mi? Her şey görünmek insanın hissi, beyninde, evet, ki küçücük bir merkezde oluşuyor. Dolayısıyla hocamız anlattı bunu, yani çok önemli konu bu, çok temel konu. Çünkü Allah'ın büyüklüğünü kavrattırıyor. Orada mesafe kavramı var mı? Yani insan oturduğu zaman odayı görüyor mesela, değil mi? Şehri görüyor, Evreni görüyor, galaksileri görüyor. Nerede? Beynindeki küçücük bir merkezde görüyor. Dolayısıyla oranın dışına hiç hayatı boyunca çıkmıyor. Her şey orada. Demek ki mekansızlık içerisinde yaşıyor aslında. Her şey üst üste olduğu bir yerde çünkü. Küçücük bir yerde bütün evreni görüyorsa, evren kadar mesafe var mı insan beyninin içinde? Yok. Ve şu kadarcık bir yerde oluyor. Görüntü, derinlik değil mi? Rengarenk. Dışarıda ışık var mı? Yok. Fotonlar var ve kapkaranlık. Maddenin aslı dışarıda kapkaranlık. Ve arada büyük boşluklar var ve saydam. Kapkaranlık ve saydam. Halbuki biz ışık görüyoruz, rengarenk görüyoruz değil mi? Üç boyutlu görüyoruz. Hareketli görüyoruz. Bunların Allah'ın ruhu algılattığı da çok açık. Allah ruhundan evet. üfürdüğünü bildiriyor.
Evet,
tabii bu da bize Allah'ın sonsuz varlığını kavrattırıyor. Değil mi? Bütün evet. görüntüyü yaratan, yani insanın kaderini yaratan Allah ve çepeçevre kuşatandır diyor Allah. Yani Allah'ın nereye dönseniz Allah'ın yüzü orasıdır.
Maşallah.
Evet, kısa bir aradan sonra yine birlikte olacağız inşallah.
İnşallah.
Tekrar birlikteyiz. Bu bölümünde programımızın münafık karakterini konuşalım. Kur'an'daki münafık karakterini. Hocamızın Kur'an'da münafık karakteri evet. diye bir kitabı var zaten.
Bu evet. konu çok önemli. Çünkü Kur'an'da müminlerin, insanların karşılaşacağı toplum yapısı anlatılıyor pek çok yerde. Ve bu toplumda karşılaşacağı insan tipleri de anlatılmış, detaylarıyla anlatılmış. Nasıl insanlarla müminlerin karşılaşacağı, bu insanların tavırları, düşünceleri, söyleyecekleri sözlere varıncaya dek çok detaylı olarak tarif edilmiş. İşte münafıklar da bu insan tipleri arasında Kur'an'da en çok üzerinde durulan insan tipi. Neden? Çünkü eğer insan müminse karşısında bu müminlerin arasındaki birliği bozmaya çalışacak, aralarına nifak sokacak, işte kin ve nefretle zarar vermeye çalışacak olan bir insan güruhu münafıklar. Münafık zaten kelime anlamıyla nifak sokan anlamında kelime karşılığı. Böyle küçük, böyle insanların varlığından bahsediyor Kur'an'da. O yüzden müminin zaten bunları çok detaylı olarak bilmesi, hatta sık sık tekrarlaması ve bu insanların çıkmasına karşı her an tetikte olması, kendini korumaya alması gerekiyor.
Evet.
İnşallah. Mesela bakın müminlerin arasını açmaya çalışmalarına dair münafıkların Tevbe suresinde 107. ayette Allah şöyle bilgilendirmiş bizi inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Zarar vermek, inkarı pekiştirmek, müminlerin arasını ayırmak ve daha önce Allah'a ve elçisine karşı savaşanı gözlemek için mescit edinenler ve biz iyilikten başka bir şey istemedik diye yemin edenler var ya, Allah onların şüphesiz yalancı olduklarına şahitlik etmektedir. Bakın ayet-i kerimede Allah bir defa mescit kuran bir grup insandan bahsediyor. Bunlar münafıklar. Münafıklar demek ki mescit dahi kurabiliyorlar. Allah'ın adının anıldığı, namaz kılındığı ve inananların bir araya toplanıp sohbet ettiği yerler, mescitler. Böyle sahte bir mescit kurabilecekleri bize haber veriliyor inşallah. Ama bakın amaç neymiş? Münafıkların amacı ne? Zarar vermek. Bir defa neye zarar verilecek? Müminlerin faaliyetlerine zarar verilecek. Müminlerin kendisine zarar verilecek. Amaç bu. İki, inkarı pekiştirmek. Bakın Allah'ın adını anmak amaç değil. Allah'ın adının yüceltilmesi değil. Ancak Allah'ın adının inkarı. Yani küfrü pekiştirmek. Allah'a küfrü pekiştirmek amacıyla kurulmuş. Böylesine bir mescit. Devam ediyorum. Müminlerin arasını ayırmak. Şimdi münafıkların cephe aldığı grup tabii ki müminler olmuş oluyor. Bunları bölüp parçalayıp yok etmek. Müminlerin güçlerini düşürmek hedefe alınmış, amaç edilmiş. Ve daha önce Allah'a ve elçisine karşı savaşanı gözlemek için kendileri gibi olan insanları kendilerine çağırmayı biliyorlar. Bakın biz buradayız diye. Daha önce varsa Allah'a ve elçisine karşı savaşan varsa, yani yine münafıklık yapan varsa ya da küfürden böyle insanlar olabilir. Bunlara bakın biz buradayız gelin yerimiz belli şeklinde davet ediyorlar demek aynı yerlere. Böyle bir mescide davet ediyorlar. Ve bakın kendilerini iyilik yapmakta olanlardan hala olduklarını iddia edebiliyorlar fütursuzca. Şöyle diyorlarmış ayetin bize verdiği bilgi çerçevesinde okuyorum yine ayeti. Biz iyilikten başka bir şey istemedik diye yemin edenler. Yalnızca biz iyilik istiyoruz diyorlar. Biz kötü insan değiliz. Bizim amacımız iyilik. diye yemin ediyorlar üstüne üstlük.
Yemin zaten onların klasik bir özelliği. Yani böyle yalan yemin. Yani böyle karşısındakini kandırmak için yaptığı özel bir metot.
Tabii bir insan onun, niye yemin etme ihtiyacı hissetsin?
O zaten. Yeminle mesela Allah Münafıkun suresi, Kur'an'da 63. sure Münafıkun suresinin 2. ayetinde o yeminlerine dair bir ayet var okuyayım. Şeytanın Allah'a sınırım. Onlar yeminlerini bir siper edinip Allah'ın yolundan alıkoydular. Doğrusu ne kötü şey yapıyorlar. Yani hem yemin ediyor hem de Allah'ın yolundan alıkoyuyor. Yani işte münafık, nifak sokan da iki yüzlü. Evet. Yani toplumun neresine gitse herkese zarar verecek bir tipte bir insan. Evet. Çünkü müminlerin arasından çıkan mümin insan zaten Allah'a kul olmuş, boynu kıldan ince. Değil mi? Yani Allah rızası için yaşayan merhametli, şefkatli bir insan, insanlar. E sen onların arasından, onların arasında onları vefasızlık gösterip çıkıp bir de aleyhlerinde düşmanlık yapacak derecede bir karaktere sahipsen zaten. Hı hı. Ve sadece kendi menfaatini, çıkarını düşünen bir tipolojiysen bu toplumun neresine gitse gitsin herkese zarar verir zaten.
Evet.
Yani sadece kendi menfaatini düşünen iki yüzlü yani münafığın diğer anlamında.
Evet, iman etmiyor.
İki yüzlü bir tavır. Yani kimle karşılaşsa, hangi grubun içine girse, hangi insanlarla karşılaşsa tamamen kendi çıkarını düşünecek ve karşısındakini onun için kullanacak olan bir sahtekar tipi yani.
Evet. Yani Kur'an'da mesela kafirler de bildiriliyor. Kafirlerden de daha kötü. Çünkü kafir açıkça söyleyebiliyor değil mi? Allah'a ben inanmıyorum diyor yani dürüstçe. Yani olabilir Allah öyle yaratmış. Tabii anlatırız yanlışlığını ama öyle bir insan. Münafık inanmadığı halde iman etmiş gibi görünüyor. Tabii bu çok sahtekar, ahlaksızca, aşağılık böyle. Hem de yani özelliklerine baktığımızda yani biraz önce Cihat da söyledi zaten böyle. Değil mi? Müminin arasına ayırmaya çalışmaları, sahtekarlık yapmaları, peygambere karşı isyanı fısıldaşmaları değil mi? Toplantılar yapıyorlar peygambere karşı. Ki peygamber onlara, tabii şu çok önemli, dün de konuşmuştuk da onu. Münafıklar sadece mümin topluluklarının içinden çıkabiliyorlar.
Tabii.
Yani münafık olması için mutlaka mümin topluluğu olması gerekiyor. Peygamber doğruyla döneminde olduğu gibi
olması.
Mesela.
Doğruyla hikmetle karşılaşmış olması gerekiyor ki onun tersini yapabilsin zaten.
Evet. Yani normal çünkü düz bir ortamda münafık olmaz. Değil mi? Evet. Öyle sahtekarlık yapabileceği bir ortam yoktur zaten müminlerin arasına girip. Peygamber döneminde olduğu gibi mesela olması gerekiyor. Ya da Hazreti Mehdi'nin içinde de mesela. Değil mi? Ahir zamanın en azılı münafıkları. Yani bütün dönemlerin en azılı münafıkların çıkacağını söylüyor Peygamberimiz.
Evet.
Dolayısıyla mümin bir topluluk olması gerekiyor. Ve özelliklerine baktığımızda da çok alçak böyle aşağılık bir karakter yapısı olduğunu gösteriyor Allah. Değil mi? O şekilde bildiriliyor.
Zaten Allah münafıkların cehennemin en dibinde olduğunu evet. söylüyor. Yani demek ki en dibi, en aşağılığı, en dibi o insan karakterlerinin en kötüsü, en sahtekarı, en tehlikelisi demektir ki hatta Allah bize bildiriyor münafık kafirden eşittir diyor. Yani şiddetlidir. Yani münafık kafirden daha şiddetli.
Evet.
Yani o şeyi de alçaltma mertebesi olarak daha da aşağı yani.
İnşallah.
Evet,
devam edelim isterseniz. Tevbe suresi 42. ayette yine Allah münafıkların çok özel yapılarından örnekler vermiş inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Eğer yakın bir yarar ve orta bir sefer olsaydı onlar mutlaka seni izlerlerdi. Yani Peygamber Efendimizle beraber ortaya çıktıklarını, yola çıktıkları imajını vermeye çalışıyorlar ama bir de bakıyorsunuz ondan sonra ayrılmışlar. Sebebi ne? Eğer yakın bir menfaatleri olsa, yakın bir yarar elde edeceklerine emin olsalar, yani kısa bir sürede gerçekleşecek. Hı hı. Demek ki belli bir süre müminlerle beraber yaşıyorlar. Ve birkaç yıl içinde ya da işte birkaç 10 yıl içinde de olabilir bu. Bekledikleri bir hedef var. Elde etmeyi hedefledikleri bir kazanç var.
Dünyevi çıkarlar.
Dünyevi çıkar var. Evet, menfaat var. Bunu bekliyorlar. Bunu elde edemeyince bu onlar için tabii ki yakın bir yarar olmamış oluyor. Belki çok uzakta onlar için ahirete inanç olmadığı için zaten ya da işte ahiretteki tabii cennet ortamını zaten inançları tam değil zaten. Hiçbir şekilde buna iman etmiyorlar.
Maddi çıkar istiyor. Yani maddi Allah çıkar. Yolunda
yarar yakın bir yarar. Yakın dünyada bir yarar. Elde edecekleri bir menfaatin
çıkar
peşindeler.
Evet, bir çıkar peşinde.
Yani. Eğer yakın bir yarar ve orta bir sefer olsaydı yani çıkılacak yolun da orta bir sefer olması. Yani çok zorlu da olmasını istemiyorlar.
Yani 3-5 sene içinde ben şu menfaatimi elde edeyim diyor. Ona bakıyor yani. Bakıyor evet. ki elde edemiyor. O zaman kendi pisliğini ortaya çıkartıyor yani.
Yani çok tabii fazla öyle. Zorlu bir ortam olmasını da istemiyorlar. Orta bir sefer olsun. Yani çıkalım ama işte biraz yoralım ama çok da fazla yorulmayalım. Çok fazla bize acı dokunmasın, işte çile çekmeyelim. Daha böyle rahatına düşkün insan tipi bu.
Halbuki Kur'an'da bildirilen o değil ki, değil mi? Allah'ın bildirdiği. Tabii. Allah imtihan edeceğini bildiriyor. Şeytandan Allah'a sınırım, sizden öncekilerin başına gelenler sizin başına girmeden cennete gireceğinizi mi sandınız diyor evet. Allah. Ve devam ediyor. Onlar diyor öylesine sarsıldılar ki diyor zorlukla diyor. Peygamber ve beraberindeki müminler soruyor da Allah'ın yardımı ne zamandır diye. Ya Allah vaat ediyor zaten. Yani mesela peygamberimizin hayatına baktığımız zaman, diğer peygamberlerin hayatına baktığımız zaman, büyük İslam değil mi? Alimlerinin, velilerin hayatına baktığımız zaman hep çile var değil mi?
Tabii.
Peygamberimizin hayatı, ne Hazreti güzel. İbrahim'in hayatı, Hazreti Nuh'un hayatı, güzel. Hazreti İsa'nın hayatı, Hazreti Yusuf'un hayatı, Hazreti Eyyub'un hayatı, ondan sonra büyük İslam alimleri, İmam Rabbani'ler değil mi? Said Nursi Hazretleri, tabii, hocamızın hayatı, tabii. Hep çile var değil evet. mi? Böyle ağır çileler. Zaten evet. müminin özelliği bu. Münafık da bunu istemiyor. Evet. Yani en ufak bir çile zorluk olmayacak, maddi bir çıkar olacak, kolayca evet. böyle. Tabi Allah rızasını gözetmiyor da onun için dünyayı i̇nşallah. Hedefliyor.
İnşallah. Ayetin devamını devam edeyim inşallah. Şeytandan Allah'a sınırım. Ama zorluk onlara uzak geldi. Eğer güç yetirseydik muhakkak seninle birlikte savaşa çıkardık diye sana Allah adına yemin edecekler. Bakın yine Allah adına yemin var. Allah'ın adını alarak biz belki de sizden daha iyi iş yapanlarız iddiaları da olabilir bu insanların. Ki öyle de oluyor. Eğer güç yetirseydik muhakkak seninle birlikte savaşa çıkardık. İşte gücümüz, bir şeyimiz eksik, tam değiliz. İşte senin kadar iyi yapamayız. Sen tamam, sen git. Hatta Musa için de yanındaki o zamanın kavmi, sen ve Rabbin git ve savaş diye böyle bir iddiada da bulunabiliyorlar bu ayetin paralelinde.
Bir de mesela mazeretleri de öyle ya. Evlerimiz açıktır diyor böyle değil mi? Evlerini, ailelerini mazeret olarak öne sürüyorlar. Evet. Bu savaş sıcakta savaşa çıkılır mı diyorlar. Hı hı. Güç yetirseydik yani biz bilseydik savaşmayı değil mi? O şekilde böyle. Evet, evet. Şunu becerseydik, şunu yapabilseydik biz de yapardık. Sen yap işte, sen git yap haşa böyle. Biz gücümüz evet. olsaydı biz de yapardık. Evet. Halbuki öyle olmadığını değil mi? Öyle olmayacağını yani Müslümanın da demek ki şimdi çok önemli. Hocamız bunu çok net olarak söylemişti. Münafıkların özellikleri var. Müslümanın o özelliklerin üzerinde Müslümanın da hiç olmaması gerekiyor. Tam tersi olması gerekiyor değil mutlaka, mi? Mutlaka. Bu çok önemli. Mesela Allah burada örnek veriyor. Eğer güç yetirseydik seninle birlikte savaş çıkardık diye mazeret ileri sürüyorlar. Müslümanın hiçbir mazereti olmuyor. Çileye talip olan insan olması gerekiyor.
Evet. Şimdi mesela, bakın burada zaten evet. Allah bu sözlerinin muhtevası hakkında özel bir bilgi vermiş. Ayetin hemen devamında. Şeytandan Allah'a sınırım. Kendi nefislerini helake sürüklüyorlar. Allah onların gerçekten yalan söylediklerini biliyor. Demek ki yalan söylüyorlar. Her türlü imkanları var. Yani savaşa çıkmamalarını gerektirecek bir eksiklikleri falan söz konusu değil. Allah adına gerçekten samimi olan bir kul, gerçekten Allah'ın adını yüceltmek için, Kur'an ahlakını ortaya koymak, örnek olmak amacıyla tabii ki ortaya çıkar. Bu hiçbir şekilde de özel bir yetenek gerektirecek bir durum değil. Değil mi?
Zaten fikri mücadele. Yani fikri aynı mücadele. Zamanda değil mi? Yapılan mesela Darwinizme karşı mücadele herkesin görevi.
Tek sebebi var. Evet. Allah yolunda peygamberle mücadeleye devam etmelerinin tek sebebi var. O da ayetin başında söylendiği gibi, belirtildiği gibi yakın bir yarar ve orta bir sefer olmaması. Yani kazancın hemen olmaması, menfaatin yakın ve kolay olmaması. Sırf bundan dolayı tabii ki uzaklaşıyorlar. Yalan söyleyerek, Allah adına yalan söyleyerek uzaklaşıyorlar.
Halbuki İnşallah. Hakikaten yani herkesin yapabileceği o kadar çok şey var ki. Şimdi mutlaka. Günümüze düşünelim değil mi? Ahir zamanda inşallah Hazreti Mehdi'nin çıkışı çok yaklaştı. Türk İslam Birliği kurulacak inşallah ve Allah'ın kaderi bu. Allah'ın vaadi mutlaka olacak. Yani yapılacak şey o kadar kolay ki aslında yani inşallah değil mi? Fikri mücadele. Mesela hocamızın yani şimdi ayrı zamanda Darwinizme karşı mücadele edilmesi gerekiyor. Çok açık bu değil mi? Darwinizm kalkarsa İslam ahlakı hakim olacak. Bütün belalar kalkacak yeryüzünden. Her şey hazır zaten. İnternet var, bilgisayar var değil mi? Evet. Hocamızın siteleri, eserleri zaten hazır. Filmleri var. Demek ki insanlar bunu ne yapabilir? Zaten ücretsiz indirebiliyor ya da satın böyle alır. Verirler. Dağıtır değil zaten mi? CD'leri dağıtır. Yani zaten hazırlanmış evet. en güzel şekliyle.
Maşallah.
Bunu ben bilmiyordum. Ben bunu yapamam. Siz yapın. benim başım belaya girmesin derse işte o zaman bu yani ahlak yapısı Allah saklasın değil mi? İnsanı Allah nefislerini helaka sürüklüyorlar diyor. Evet. Yani kendini helaka sürükleyecek bir ahlak yapısı olmuş oluyor bu.
Yani şeytan evet. bu insanları şöyle kandırmış olabilir. Yani işte sen işte belli bir eğitimin tam değil işte vesaire şeklinde evet. böyle hayali şeylerle oyalıyor olabilir. Hayır. Öyle, çok basit. Zaten yapılmış var dediğin gibi. Girsin internete sırf kopyala yapıştırma şeklinde Facebook gibi bir haberleşme ağı var. Orada arkadaşlarına yaysın, anlatsın, tebliğ yapsın. İşte budur zaten Kur'an ahlakını yaymak, Türkistan Birliği'ni istemek adına dua niteliğinde bunları yapmak.
Abi hocamız diyor ya inşallah. Yani herkes istese diyor İslam Birliği hemen olur diyor.
İnşallah.
Yani mesela diyor yarım sayfa bir mektup yazın diyor. Hatta imzalamanıza bile gerek yok demişti Hı-hı. yanlış İnşallah. Hatırlamıyorsam. Değil mi? Yazın ben Türkistan Birliği'nin kurulmasını istiyorum diye elçiliklere gönderin mesela. İnşallah. Bunu herkes yapabilir.
Tabii çok
Ayrıca var. İnternete giremiyorsa olabilir. Yani hakikaten internete giremiyor olabilir. Bilgisayar kullanamıyor olabilir. Kitap alır dağıtır mesela değil mi? Film alır dağıtır. Çok büyük sevap bu. İnsanların imanına vesile olur. Ya da bir şeyleri okur öğrenir kendisi anlatır. Değil mi etrafına böyle?
Yani bir kişiye bile anlatsa, evet. bir kişiye bile tebliğ yapsa
evet.
işte onun için en güzel mücadele olmuş oluyor. Niye? Hem kendi nefsinle mücadele etmiş oluyorsun, evet. hem de karşındakinin nefsiyle mücadele etmiş oluyorsun. En büyük cihat bu olmuş oluyor zaten.
Evet.
İnşallah.
Halbuki bir diğer tarafta da münafık karakteri var değil mi? Mazeret öne süren,
evet.
işte bilseydik gelirdik, gücümüz yetseydi yapardık, evlerimiz açık, ailelerimiz var, ondan sonrası bu sıcakta olur mu? Şu olsa olur mu, bu olsa olur mu değil mi? Böyle mazeretleri sürer. Allah'ın
Allah onların yalancı istemeyi. Olduklarını evet. söylüyor işte. Bu yalan. Mazeret falan hiçbir şekilde mazeret kabul edilecek bir durum değil. Çünkü Allah yolunda mücadele gerçekten kolay. Yeter ki insan istedikten sonra kolaylaşıyor ama. İstemeyen insan için tabii ki çok zor. Ve meşakkatli ve çileli. Dışarıdan göründüğü şekliyle. Ama içinde olan insan için tabii ki Allah'ın bereketlendirmesi var. Allah'ın kolaylaştırması var. Ve mutlak zafer.
Evet.
İnşallah. Her zaman için mutlak zafer, mutlak galibiyet sırf müminlerin oluyor inşallah.
Tabii Allah sadece ayırdı. Hastalar var işte değil mi? Evet. Kör diyor Allah. Topal olan yani hakikaten fiziksel özürleri olan böyle insanlarımız değil mi inşallah? Onları tabii Allah, onunla zaten ağır bir imtihanları var onların. Ama onun dışında işte sağlığı var, hali vakti yerinde, her şey rahatı yerinde. Ama girmiyorsa işte o zaman tabii...
Hepsinden,
evet.
hepsinden Allah tek tek bütün nimetlerden tek tek hesaba sorucu, hesaba çekecek inşallah evet. ahirette. Yani sağlığıyla, aldığı eğitimle, bildiği dillerle, ondan sonra cebindeki parasıyla, üstündeki kıyafetiyle, yani gözleri net görüyorsa sırf o nimetle, her şeyle tek tek hesaba sorulacak, hesaba çekilecek insan.
Evet.
Ve bu herkes için geçerli. Yani sırf belli insanlar için değil, toplumu oluşturan, Kur'an'dan haberi olmuş olan herkes, yani kendisine uyarı gelmiş olan herkes için geçerli bir şey bu.
Evet.
Bir farz Allah'ın dinini yaymak, anlatmak.
Şu yanlış anlayış vardı ama İnşallah. Elhamdülillah o yavaş yavaş artık, mesela Bardakoğlu'nda demin ifadesi vardı ya değil mi? İslam'ı yanlış anladılar diye. Din böyle hayatın bir döneminde yaşanılan haşa böyle sosyal bir olay gibi zannedilirdi değil mi eskiden?
Evet.
Böyle işte yaşlanmaya ertelerdi herkes böyle. Hı. Ben işte yaşlanınca... Hacca giderim, işte gerekirse sakal bırakırım, namaza başlarım. Benim şimdi hayatım var, işim var, iş yapmak çok önemli, ailemiz evet. var tabii, ona da bakacağız tabii değil mi gibi falan. Halbuki din her şey, yani Allah bunu bildiriyor. Ben insanları ve cinleri yalnızca bana ibadet etsinler diye. Yalnızca bana, yalnızca evet.
Tabii.
Yani hayatın tek gayesi bu. Yani tek hocamız gayesi, anlatmıştı programda. Başka bir gayesi olabilir mi diye, yani üreme, aile kurma, işte sırf çalışıp, meslek sahibi olup para kazanma, kariyer yapma gibi bir amacı Allah olmayacağı olsun, belli. Değil.
Hayır, inşallah. Evet. İşte şeytan bu tip şeylerde uyalıyor insanları. Çok büyük tehlikeler bunlar. Münafık karakterleri bunlar. Bunlardan mutlaka uzak durması gerekiyor. Bu bilgileri bu şekilde Kur'an'dan alıp, duyup, işiten herkesin bunları mutlaka uygulamaya geçirmesi, böyle davranışlardan uzak durması gerekiyor inşallah.
Evet, evet. Yani günümüzde Müslümanların münafıklara çok dikkat etmesi gerekiyor. Neden? Şimdi olayları kendisinin dışında da gelişse o kendi imtihanını yine oluyor orada. Bu çok önemli. Yani mesela münafıklar iftira atarlar Müslümanlara. Şimdi Müslümanlar hakkında olup olmadık iftiralar atıldığında şimdi basında enteresan haberler değil mi? İlginç iftiraya dayalı haberler atıldığında aa bak neymiş de gibi böyle inanacak şeyde olmamaları gerekiyor. Müslümanların dikkat etmeleri gereken önemli bir unsur da bu. Çünkü münafığın özelliği zaten çıkacak müminlerin yanından Müslümanlara, müminlere iftira atacak.
Evet.
Olmadık yalanlar söyleyecek. Çünkü onlara kin ve öfkeli oluyorlar. Menfaatlerini elde edemediği için. Kendi şeyini de temizlemek için de iftira atıyorlar. Müslümanlar da mesela Hazreti Ayşe validemize iftira atmışlardı münafıklar, değil mi?
Evet.
Şimdi Allah iftira. Orada çok önemli bir şeyi var diyor Allah. Siz bu apaçık bir iftiradır demeniz gerekmez miydi? Diyor. Olayın dışında olup da şey yapan Müslümanlar da orada imtihan oluyorlar. Yani hüsnü zanla Müslümanlar, Müslümanlara hüsnü zanla memurdurlar ve bununla imtihan oluyorlar. O yüzden öyle gazetelerde malum işte gazetelerde çıkan veyahut münafıkların getirdiği Müslümanlar hakkındaki haberleri dinleyenler burada çok temkinli olacaklar. Bu nedir diye bakacaklar. Müslümanlara karşı bir güven hissi oluşacak ve bunun bir iftira olduğuna dair hemen şey yapacaklar. Yani inanmayacaklar buna yani.
Kur'an'a göre değerlendirmeleri gerekiyor öncelikle, değil mi?
Evet. Yani öyle gazetede her yazana veyahut şunun bunun getirdiği o tip münafık karakterli insanların getirdiği haberleri fasıktan bir haber gelince Allah diyor ya şeytan razı olsun. Yani inanmayın diyor Allah yani fasıktan gelen haberi. Önce bir araştırın diyor, yoksa bir adaletsizlik yapmış olursunuz diyor.
Evet.
Tabii.
Dolayısıyla Müslümanlar burada münafıkların şeyi çok imtihan olunuyor. O yüzden bu münafıklara karşı çok dikkatli olmak gerekiyor.
Tabi şu da büyük bir tehlike. Yani insan birebir münafık olmayabilir ama Allah saklasın münafık alametleri üzerinde olabilir. Değil mi? Müslümanların bundan şiddetle kaçınılması gerekiyor. Yani münafık özel yaratılmış bir mahluk. Allah onu gösteriyor ve Müslümanlara onların özelliklerini anlatıyor. Daha Kur'an'da birçok özellikleri bildiriliyor. Onların Müslümanların üzerinde hiç olmaması gerekiyor. Mesela Allah namaza isteksizce kalkarlar diyor. İstemiyorken infak ederler, tasaddukta bulunurlar diyor. Hı hı. Şimdi demek ki bir Müslümanın namaza çok şevkli kalkması gerektiğini anlıyoruz bundan, değil mi?
Evet.
Çünkü Allah için yapılan bir ibadet ne kadar güzel bir şey. Yani sabahın kaçında yatmış olursa olsun, değil mi? Elhamdülillah şöyle bir fırlayıp yataktan büyük bir şevkle, heyecanla namazını kılması gerektiğini, değil mi? Allah gösteriyor mümin şevki. Hı hı. İmanın lezzeti ve şevki olacak insanın üzerinde.
İnşallah.
İstemiyorken infak ediyorlar diyor. Yani Allah yolunda bir harcamayı istemeden yaptıklarını söylüyor Allah. Taklit olarak yapıyorlar çünkü iman etmediği halde iman etmiş gözüküyor. Demek ki Müslüman Allah yolundaki harcamayı büyük bir zevkle, şevkle yapacak yani böyle. Yani gizli ve açık yapıyor zaten. Ya gizli de böyle, değil mi inşallah? Bu işte ayrım oluyor. Yani münafık özelliklerinin hiç olmaması gerekiyor.
İnşallah. Evet. Dediğin gibi yani bunlara karşı Allah bizi ayetlerde bu kadar detaylı olarak münafıkların ne söyleyeceklerine varıncaya dek ayrıntılı olarak bildiriyorsa bir defa bu boş yere değil hiçbir şekilde. Demek ki biz bunlarla karşılaşacağız. Gerçekten de bakıyoruz, karşılaşıyoruz. Tıpatıp aynısı çıkıyor. Aynı cümleyi kurabiliyor. Veya insanın aklından böyle şeyler de geçiyor olabilir. Bunlara karşı da insanın kendine çekip düzen vermesi gerekiyor. Az önce senin söylediğin gibi.
Evet. Mesela başka bir özelliği daha bildiriliyor. Kur'an'ı anlamamaları. Bakın bu çok önemli bir özellik. Hı hı. Allah bu özelliklerini nefislerini uydurabilecekleri şekilde mesela ayetleri çarpık yorumluyorlar. Hı. Bu özelliği bildirilmiş mesela Kur'an'da. Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Sana kitabı indiren odur. Ondan kitabın anası, temeli olan bir kısım ayetler muhkemdir. Yani hüküm ayetleri. Allah'ın emrettiği, yapın yapmayın dediği ayetler. Diğerleri ise müteşabihtir. Yani işari anlamları olan ayetler, değil mi müteşabih? Kalplerinde bir kayma olanlar, fitne çıkarmak ve olmadık yorumlarını yapmak için ondan müteşabih olanına uyarlar. Bakın ayetleri çarpık yorumluyorlar ki, fitne çıkarmak için, bozgunculuk çıkarmak için. Oysa onun tevilini Allah'tan başkası bilmez. Onun değil mi tevilini, gerçek açıklamasını Allah'tan başkası bilmez. İlimde derinleşenler ise, biz ona inandık, tümü Rabbimizin katındandır derler. Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp düşünmez. Yani iman edenler de Kur'an'ın tam teslim oluyorlar, değil mi? Bütün ayetlerine kesin olarak iman ettiklerini ve inandıklarını söylüyorlar.
İnşallah.
Kur'an'ı anlamamaları tabii başka mesela bir başka bir ayette de bir sure indirildiğinde onlardan bazısı bu hanginizin imanını arttırdı der. Ancak iman edenlere gelince onların imanını arttırmıştır. Ve onlar müjdeleşmektedirler. Tevbe suresi 124. Hı hı. Değil mi? İman edenin imanını arttırıyor. Kur'an çünkü gerçek anlamda anlayanlar, iman edenlerdir. Samimi olanlar. Münafığa bir şey ifade etmediğini anlıyoruz buradan.
Münafık bir defa peygamberin söylediği şeyleri de anlamıyor. Yani hikmetten bahsediyor tabii ki peygamber. Ayetlerden bahsediyor, sohbet yapıyor. Allah'a insanı yakınlaştıracak, kalbe hitap eden konuşmalar yapıyor tabii ki. Sohbetler yapıyor. Bakın Muhammed Suresi 16. ayette münafıklar böyle bir ortamda ne cevap veriyorlar? Bir cümle kullanıyorlar. Şeytandan Allah'a sığınırım. Onlardan kimi gelip seni dinler. Nitekim yanından çıkıp gittikleri zaman ilim verilenlere derler ki o biraz önce ne söyledi? İşte onlar, Allah onların kalplerini mühürlemiştir ve onlar kendi hevalarına uymuşlardır. Bir defa Allah onların kalplerini mühürlendiğini söylüyor. Bu şekilde anlamıyorlar. Hikmeti anlayıp kavramaları engellenmiş oluyor. Özel bir durum. Yani Allah'ın özellikle yarattığı tabii insanlar bunlar. Özel insan tipi bunlar. Kalpleri mühürlenmiş insanlar. Kalplerine hitaben bir şey söylendiğinde onları etkilemiyor. Yani nefislerine hitaben bir şey söylendiğinde yine onları etkilemiyor. Hiçbir şekilde.
Evet, mesela
ve Allah devam ediyor. Onlar kendi hevalarına uymuşlardır. Şimdi bu çok önemli burası. Eğer bir insan kendi hevasına uyuyorsa bir defa herkesin buna çok dikkat etmesi lazım. Demek ki Allah korusun aynı şekilde bir süre sonra bu hale gelebilir. Kalbi katılaşabilir, kalbi mühürlenebilir. Hikmeti anlayıp kavramasının önünde bu şekilde bir engel konabilir Allah tarafından.
Evet.
Demek ki biz hiçbir şekilde hevamıza uymayacağız. Yani neyi gözeteceğiz? Hevamızı değil, nefsimizi değil, Allah'ın rızasını, Allah'ın hoşnut olacağı davranışları yapmayı gözeteceğiz.
Evet.
Bu tip davranışları arayacağız. Bunların da en büyüğü tabii ki Allah adına mücadele etmek, fikri mücadele etmek, cihad etmek inşallah. Bunu yapan insan zaten inşallah Allah arkasını en sağlam almıştır. Dayanağa bağlamıştır inşallah. Allah'ın ayetleriyle yola çıkan insan, inşallah kendi hevasını gözetmeyen insan, fedakarlık yapan insan ve iyilik yapma peşinde olan insan, değil mi? Allah'ın rızası bu şekilde kazanılır.
Evet.
İyilik yapmayı arayacak, bunun için fırsatlar arayacak gün içinde, sevgi duyacak, şefkat duyacak, ihtiyaç içinde olanı arayacak, hasta olan kardeşi varsa ona yardımcı olacak örneğin. Değil mi inşallah?
Allah başka bir ayetinde şöyle buyuruyor, şeytanın Allah'a sınırım. İki ilah edinmeyin diyor. Bir başka ayetinde yine şeytan anlatırım. Nefsinizi ilah edinmeyin diyor.
Evet.
Yani insan bir tek Allah'ı ilah edinecek kendine ve Allah için yaşayacak. Nefsi yani kendi arzu, istek, canın istediği her şeyi yapma değildir hayatın gayesi. Yani sürekli kendi egosunu tatmin etme, sürekli o arayışlarının peşinde gitme. Bir yerde Allah'ın rızası var. Bir yerde senin nefsani isteklerin, arzuların var. Sen şimdi hangisini seçersen ona göre ahiretini seçmiş oluyorsun zaten.
Evet.
Evet.
Ahiret Allah'ın istediği kendisini seçmesi insanın.
Evet.
Yoksa sen Allah'ın istediklerini bırakıp onu razı etmeyi bırakıp kendi egonu, nefsini, istek arzularını tatmin etmenin peşinde gidersen
evet.
Sonunu söylüyor Allah ne olacağını. İşte evet. Mesela münafıklar da bunu yapıyorlar. Tamamen kendi arzulu isteklerinin peşinde gidiyorlar.
Evet.
Allah'ın rızasını tamamen bırakıyorlar. Önce mesela bir ayette şöyle diyor Münafıkın Suresi 3. ayette. Bu onların iman etmeleri sonra inkar etmeleri dolayısıyla böyledir. Böylece kalplerinin üzerini mühürlemiştir. Artık onlar kavrayamazlar. Demin söylediğiniz gibi evet. Mühürlenmiş, kavrayamıyor ama önce iman edip sonra inkar ediyor. Yani münafık tamamen inkar ediyor. Evet. Bu da önemli. Yani,
gerçeği gördükten evet. Sonra tabii ki gidip tam zıttını seçiyor.
Tabii.
Bu çok büyük bir olay. Ben de şeyle ilgili, senin bahsettiğin konuyla ilgili bir şey söyleyeyim. Nefis hakikaten böyle sınır tanımaz bir kötülük diye geçiyor Kur'an'da. Değil mi? Hazreti Yusuf'un o şekilde bir duası var zaten. Evet. Nefsimi temize çıkaramam diyor.
Daima kötülüğü emreder.
Evet, kötülüğü emreder. Bir ayette de Allah şöyle buyuruyor. Nefse ve ona bir düzen içinde biçim verene, sonra ona fücurunu, yani sınır tanımaz günah ve kötülüğünü ve ondan sakınmayı ilham edene andolsun. Allah demek ki insanın nefsini, içindeki bu fücur diyor Allah. Yani sınır tanımaz günah ve kötülüğüyle yarattığını bildiriyor. Yani Allah'a düşman bir varlık gibi düşünebiliriz insanın nefsini.
Daima
ne ister nefis?
Şey, evet.
Değil mi? Sürekli yesin, içsin, yatsın, rahat etsin, hiçbir şey yapmasın, tembellik yapsın, kıskançlık vardır bunda değil mi? Cahillik vardır. Allah bildiriyor. Zalimlik vardır. Değil mi insanın nefsinde? Halbuki Müslüman bunları hep bastırır.
Evet.
Yani nefis, çünkü Müslüman'da da var. Peygamberlerde de var. Yani Hazreti Yusuf söylüyor zaten. Değil mi? Sınır tanımaz kötülükle yaratıldığını, nefsini Allah'tan ve dua ediyor Allah'a.
Nefsi daima evet. Kötülük yaptığını söylüyor Hazreti Yusuf.
Evet. İşte onu bastıran insan mümin oluyor o zaman. Yani hocamız şunu söylüyor, örneği de vermişti böyle. Vücuduna insanın hükmetmesi gerekiyor. Yani sen yat deyince yatacak, sen kalk deyince kalkacak. Evet. Vücut sana ne zaman yatacağını, ne zaman kalkacağını söylemeyecek. Ne zaman yemek yiyeceğini. Çünkü Allah saklasın o zaman hayvanlar da o şekilde yaşıyor değil mi? Evet. Sırf yemek, içmek, çiftleşmek onun üzerine kurulmuş yani hayvan hayatı o şekilde geçiyor. Evet. İnsanın hiçbir farkı kalmaz. Halbuki evet. İnsan öyle olmayacak. Yani sen ye dediğin zaman yiyecek, yat dediğin zaman yatacak, kalk dediğin zaman kalkacak değil mi? Senin emirlerine uyacak yani insanın bedeni. İnşallah. Sen sahibi olacaksın. Yoksa nefis sana hakim olduğunda işte o zaman Allah nefsini ilah edinen diye uyarıyor insan. Allah saklasın.
Evet. Nefsinin peşinden koşan insan olmuş oluyor. Evet. Her Allah'ın emirlerini dinlemiyor ama nefsinin emirlerini dinliyor. Nefsini ilah edinmek de gerçekten de tam ifade karşılığı bulmuş oluyor.
Halbuki Müslüman değil mi? Nefsini ezen yani çileye talip olan insan oluyor Allah yolunda. Evet. Değil mi?
Tabii.
Gerekirse hapse giriyor, akıl hastanesine giriyor, tutuklanıyor, davalar açılıyor aleyhinde, iftiralar oluyor. Hı. Değil mi? Sahabe döneminde olduğu gibi yaralanıyor, öldürülüyor, Allah yolunda şehit oluyor. Müslüman evet. Böyle insan olmuş oluyor. Ama tabi aslında en büyük ticaret diyor Allah. En büyük kazanç sahibi de Müslüman oluyor çünkü değil mi? Allah'ın
evet.
Sonsuz rızası, hoşnutluğu ve ahiretini istiyor Müslüman.
Evet.
Evet inşallah.
Allah'ın vaadinin uzak gelmesi konusunda da ayetler var, çeşitli ayetler var Ahzab suresinde. Onlardan da okumak istiyorum. Komşu şeytana Allah'a sığınırım. İşte orada iman edenler sınanmış ve şiddetli bir sarsıntıyla sarsıntıya uğratılmışlardı. Hani münafık olanlar ve kalplerinde hastalık bulunanlar Allah ve Resulü bize boş bir aldanıştan başka bir şey vaat etmedi diyorlardı. Şimdi orada müminlerin peygamberle birlikte cihat eden, savaşa giden müminlerin karşılaştığı zor bir durum var. Bir sarsıntıya uğramışlar. Büyük bir zorlukla karşılaşmışlar. Bakın burada münafıklar ne diyorlar? Diyorlar ki Allah ve Resulü bize boş bir aldanıştan başka bir şey vaat etmedi diyorlar. Ama bakın müminin söylemesi gereken şey ise ki söylemiş olduklarını da aslında mümin söylemiş olması gereken şey ise böyle bir durumda tabii ki bu Allah'ın bize vaat etmiş olduğu olan şeydir olması gerekirken münafıklar bakın bunun tam tersini söylüyorlar, söyleyebiliyorlar. Bu çok büyük bir alamet, münafık alameti. Bir defa Allah'a ve Resulüne imanları zaten olmadığı ortaya çıkmış oluyor. Ne zaman çıkıyor? Zorluk anında çıkıyor. Demek ki müminler sarsıntıya her zaman uğratılırlar. Dünya hayatında bu adetullah. Allah'ın kanunu, Allah'ın sünneti bu. Devamlı yaşanacak olan benzeri pek çok olay olacaktır. Tarihte Allah bunların yaşandığını söylüyor. Müminlerin her devirde de böyle durumlardan imtihan olarak yaşayacakları, bu tip olaylarla karşılaşacakları bize haber veriliyor. İşte mümin zaten bu tip olayları beklemeli ve bu tip olaylarda imanını sağlam bir şekilde idame ettireceğini, çünkü kesin bir şekilde iman ettiği için mümin zaten hiçbir şekilde bu tip sarsıntıların onun imanını değiştirmemesi icap ediyor.
İnşallah.
Kat'i surette münafığın söylediği bu cümleyi mümin zaten sarf etmez. Allah ve Resulüne iman noktasında hiçbir şekilde şüpheye düşmez. Ama bize, bakın münafık düşüyor. Evet,
Allah ve Resulünün vaad ettiğidir derler.
Diyor. Evet, zaten inşallah.
Allah vaad ediyor bunu değil mi? Ant olsun diyor Allah, şeytandan Allah'a sığınırım. Ben sizi diyor bir parça korku, açlık, mallardan, canlardan, ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğim diyor Allah. Sabır gösterenleri evet. Müjdele. Allah vaad ediyor yani değil mi? Zorluğu, imtihanı vaad ediyor.
Tabii.
Peygamber de Allah'ın ayetleri doğrultusunda aynı şeyi söylüyor zaten.
Evet. Bakın ayetin devamında ortamın ne kadar böyle pek çok münafığın ortaya çıktığına dair bir senaryo var. Devamında o da tarif edilmiş. Şeytandan Allah'a sığınırım. Onlardan bir grup da hani şöyle demişti. Yine münafıklardan bir grup. Ey Yesrib, Medine halkı, artık sizin için burada kalacak yer yok. Şu halde dönün. Artık siz vazgeçin bu işten diyorlar. Yani siz bu Allah yolunda mücadele ediyorsunuz. Allah'ın adını tebliğ ediyorsunuz. İşte dini anlatıyorsunuz. Vazgeçin artık bu cihattan, bu mücadeleden vazgeçin diyorlar. Devam ediyorlar. Onlardan bir toplulukta gerçekten evlerimiz açıktır diye peygamberden izin istiyordu. Oysa onların evleri açık değildi. Onlar yalnızca kaçmak istiyorlardı. Öyle bir zorluk, öyle bir sarsıntı anı ki müminlerin imtihan edildiği bir ortam. İşte bakın burada atılması gereken insanlar, temizlenmesi, arınılması gereken insanlar, Allah bunları ortaya çıkarıyor. Münafıkları ortaya çıkarıyor ve söyledikleri cümlelerle o müminleri cihattan alıkoymaya yönelik telkinlerle kendilerini ortaya koyuyorlar zaten. Bir anda ortaya çıkıyor insanların niyetleri, daha önceden saklamış oldukları bilinçaltındaki niyetleri böyle zorluk anında ortaya çıkıveriyor.
Tabii yani peygamber döneminde de zaten o şekilde, inşallah ahir zamanda Mehdi döneminde de aynı şekilde oluyor. Allah'ın çünkü sünnetine uygun olduğu için inşallah o şekilde.
Evet.
Demek ki Müslümanların da bundan şiddetli kaçınması gerekiyor o zaman, değil mi? Mesela gerçekten evlerimiz açıktır diye peygamberden izin istiyordu. Demek ki Müslüman evini, ailesini, yatırımlarını, kariyerini, çoluğunu, çocuğunu düşünen değil, Allah'ın rızasını gözeten insan olduğu
mutlaka,
ortaya
inşallah,
çıkıyor.
İnşallah.
Öbürü de o zaman olmuyor Kur'an'a göre, değil mi? Münafık alameti olmuş oluyor.
Evet.
Yani şiddetle kaçınması gereken bir alamet olmuş oluyor.
Evet.
Çünkü insan, yani Müslümanın aslında tabii diğer insanlardan bu bakımdan bir farkı yok. Herkesin yaptığını yapıyor. Onun da bir işi oluyor, değil mi? Onun da bir hayatı oluyor. Fakat her şeyde Allah rızasını gözetiyor. Fark burada oluyor.
Evet.
Yani giyimiyle kuşamıyor.
Niyeti farklı.
Tabii niyeti yani, çok farklı. Evet. Yani hayatını, malını ve canını Allah yolunda vakfeden bir insan modeli istiyor.
Yine
Allah
ticaret yapıyor. Yine evi oluyor, arabası oluyor ama hepsini araç olarak kullanıyor.
Evet, Allah rızasını
kullanıyor. Allah rızasını kazanmada araç olarak kullanıyor bunları.
Evet.
Bunları hedeflememiş. Mal biriktirme, işte ev olarak işte para biriktirme şeklinde bir amacı yok, gayesi yok.
Evet.
Parayı da Allah yolunda kullanıyor. Malı da, canını da aynı şekilde, canını da bundan hariç değil hiçbir şekilde, canını da Allah yolunda kullanmış oluyor inşallah.
Tabii Allah da onun en büyük ticaret olduğunu söylüyor zaten.
İnşallah.
O yapılanın inşallah en büyük ticareti size haber vereyim mi diyor. Değil mi? Allah yolunda hayatını, malını, canını vakfeden bir insan o zaman Allah'ın sonsuz rahmetine mazhar oluyor.
Evet,
inşallah.
Evet.
Aslında en akıllısı müminin yaptı tabii ki. Allah'ın dediğini evet yaptığı için en akıllıcısı
mesela
böyle
olmuş Hazreti oluyor. Ebu Bekir bütün malını infak etmiş, Allah yolunda harcamış olan bir mümin.
Evet.
İnşallah. Bakın çağlar geçmiş, hala adı bu şekilde
Sıddık
şanı
makamı
yükseltilmiş bir insan.
Evet.
Maşallah.
Allah müminler için şöyle buyuruyor Kur'an'da, şeytanla Allah'a sınırım. Allah müminlerin mallarını ve canlarını ahiret karşılığında satın almıştır diyor.
Evet.
Maşallah.
Yani mümin, cennet insan karşılığı, iman eden, Allah'a inanan, ahirete inanan bir insan malını, canını takar mı? Zaten canı veren Allah.
İnşallah. Karşılığında onlara Allah cenneti vermek üzere.
Zaten mal inşallah Allah'ın, yani malikül mülktür diyor Allah.
Evet.
Bütün mülkün sahibi.
İnşallah.
Sen zaten Allah'ın olan bir şeyi sahiplenmeye çalışırsan
evet
komik duruma düşersin yani. Zaten Allah'ın beyinde yarattığı bir algı, gölge. Zaten bütün mülk Allah'ın.
Evet.
Yani dolayısıyla mal ve can gibi bir derdi olmuyor. O da ancak münafıkların öyle bir derdi oluyor. Demin okuduğunuz ayette işte can sıkışınca
can
köşeye.
Derdine düşüyorlar.
Ha, evet. Can derdine düşünce bir anda ortaya kimliklerini koyuveriyorlar. Belki evet ganimet için katıldılar belki savaşa.
Tabii.
Ganimet yani, ortaya çıkıyor. Onu da söylüyor Allah.
Yani
evet
o maddi menfaat peşindeymiş. Orada mis gibi tertemiz Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeler Allah rızası için, cennet için, İslam'ı tebliğ etmek için orada. Araya sıvışmış o münafık karakter de ganimet peşinde.
Evet.
Yani yanında duruyor ama adamın niyeti farklı yani tamamen.
Evet.
Bir zora geldiğinde hop hemen kendini gösteriveriyor tabii işte.
Evimiz
yani
açıktır diyorlar. Peygamberden izin istiyorlar savaşa çıkmamak için. Oysa onların evleri açık değildi diyor Allah. Onlar yalnızca kaçmak istiyorlardı diye Allah niyetlerini de bize bildiriyor. Yalnızca kaçmak istiyorlar. Başka bir şey yok.
Hayır böyle zaten. Şimdi Müslümanın hayatında en önemli konu Allah'ın rızasının en çoğunu gözetmesidir.
Evet.
Şimdi bir insanın hani evi olabilir, ailesi de olabilir, bakmak zorunda olduğu değil mi? Ona bir bakmak vardır. Şimdi bu tamam makul bir şey. Haram değil yani neticede. Helal olan bir şey. Ama Allah rızasının en çoğu mesela orada bir mücadele ortamı var. Peygamberle müminler değil mi? Mücadeleye girmişler böyle bir savaş ortamına. E tabii ki o zaman belli ki Allah rızasının en çoğu evin ailesini koluyup kollamak değil o sırada. Yani orada birlikte daha acil olan bir konu var. Şimdi bunu günümüze uyarlayalım değil mi? Hazreti Mehdi'nin ortaya çıktığı bir dönem değil mi? Dünyada önce ahir zamanda Darwinizm bütün dünyaya hakim oluyor. Kan gövdeyi götürüyor. 350 milyon insanın öldüğü bir dönem değil mi? 20. yüzyıl. Faşizm, komünizm, anarşizm, terörizm azmış bütün dünyada. E böyle bir ortamda demek ki o zaman Allah rızasının en çoğu neyi gerektiriyor? sıkı bir fikri mücadele gerektiriyor. Ama her şeyini ortaya koyan sıkı bir mücadele İnşallah. Olsun ki önce İslam hakim olsun, rahat, bolluk, bereket olsun. Yani ondan sonra insan, yani Allah rızasının en çoğuna göre hareket ederek hayatını tanzim eder.
İnşallah.
Değil mi? Hayat, Allah rızasının en çoğudur en önemli olan. Yani bir insan iki şey yapıyor olabilir. Biz şu anda yatıyor da olabilirdik değil mi? Uyuyor da olabilirdik. Evet. Burada gelip tebliğ yapmak, yani İslam'ın gerçeklerini anlatmak.
Allah'ın adını yüceltmek.
Hangisi? Tabii ki. Bu yani. Burada mı olmak yoksa yiyip içip yatmak mı daha şey? Budur yani.
Tabii.
Burası yerine işte daha acil bir şey olsa değil mi? Allah rızası en çoğunu gerektiren, o zaman burada değil orada olurduk zaten inşallah. Öyle olması gerekiyor Müslüman'ın.
Şimdi bu ayette bir sır da var. O da şu. Diyorlar ki münafıklar, gerçekten evlerimiz açıktır diye peygamberden izin istiyordu. Oysa onların evleri açık değildi. Onlar yalnızca kaçmak istiyorlardı. Şimdi buradaki sır şu. Bir defa insanın evi hiçbir şekilde açık kalmaz. Yani açta açıkta kalmaz kimse. Çünkü barındıran insanlar değildir. Allah barındırır. Evet, Allah rızkı verir. Zaten insanların çabasıyla olan şeyler değil bunlar.
Yediren içiren Allah.
Evet, yediren içiren barındıran Allah. O zaman burada gerçekten yalan söyledikleri ortaya çıkmış oluyor. Tek amaçları savaştan kaçmak, mücadeleden kaçmak.
Tabii işte yani münafık karakteri. İman ettiği halde, şey iman etmediği halde, iman etmiş gibi gözüküyor ama zorlukla karşılaştığı anda evet. hemen cosluyor. Yani şeyi çıkıyor, gerçek ahlaksızlığı bu mahlukların ortaya çıkıyor.
Evet, evet. inşallah.
Evet, mesela münafıkların tabii başka bildirilen özellikleri de var Kur'an'da. İman eden bir topluluk için olmalarına rağmen Allah'ı çok azanıyorlar. Allah bildiriyor bunu. Yani iman etmiş gibi taklit ediyorlar. Fakat Allah'ı azanmalarıyla müminlerden ayrılıyorlar. Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Allah'ı zikretmek ise muhakkak en büyük ibadettir. Yani Maşallah. Allah'ı anmak Allah en büyük en büyüdür diyor inşallah.
Maşallah.
Fakat münafıklar da başka bir ayette Allah şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçek şu ki münafıklar sözde Allah'ı aldatmaktadırlar. Oysa o onları aldatandır. Namaza kalktıkları zaman isteksizce kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı çok az anarlar. Bakın Allah burada değil mi özelliklerini bildiriyor.
Peki Allah'ı anmak en büyükse o zaman daha büyük bir şey yok anlamına gelmiş oluyor öyle değil mi?
Evet inşallah. Allah'ı zikretmek en büyüktür diyor
i̇nşallah.
Allah.
İnşallah. Demek en büyük ibadet olmuş oluyor Allah'ı anmak.
Tabii Allah'ı anmak da her şey yani tabii. Sırf evet. sözde değil yapılığımız ibadetlerle değil mi? Ve mesela fikri mücadele bunların hepsi Allah'ı anmak için yapılan İnşallah. Şeyler Allah yolunda.
İnşallah.
Burada namaza kalktıkları zaman isteksizce kalkarlar diyor Allah. Çünkü neden? Gerçekten iman etmemiş. Gösteriş için namaz kılıyor. Değil mi? İnsanlara gösteriş yaparlar diyor Allah zaten. Göğe iman etmiş gibi. Mesela bir şey harcayacağı zaman da gösteriş böyle duyurarak böyle büyük bir şaşalarla vesaireyle. Tabii ki insan duyurabilir ama yani bunu yapmaktaki niyet çok önemli. Münafıklar öyle yapmadığı belli söylüyor Allah zaten. Yani. Bir de Allah'ı çok az anarlar diyor. Bakın bu evet. çok önemli. Demek ki ne yapmamız gerekiyor inşallah? Allah'ı çok az, çok anmamız gerekiyor.
Çok çok anmamız inşallah. Gerekiyor inşallah.
Evet. Münafık'ın suresinde şöyle bir ayet var. Okuyayım. Şeytanlar Allah'a sınırım. 7. ayet. Onlar ki, münafıklardan bahsediyor Allah. Onlar ki Allah'ın Resulü yanında bulunanlara hiçbir infakta bulunmayın. Sonunda dağılıp gitsinler derler. Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Ancak münafıklar kavramıyorlar. Şimdi demek ki münafıkların gayesi müminlerin dağılıp gitmesi. Ve bunun için elinden geleni yapıyorlar. İşte ona yardımda bulunmayın veyahut onların aleyhinde bir şeyler yapın ve organize bir faaliyet içine de giriyorlar.
Evet.
Ve dağılıp gitmeleri için ellerinden geleni yapıyorlar. Ana hedefleri bu. Yani evet. gidip olmadığı insanlarla işbirliği yapıyorlar demek ki. Ne bileyim aleyhinde şahitlik yapıyorlar, iftiralar atıyorlar. Tabii bunları korkak oldukları için kendilerini de gizliyorlardır
evet.
bunlar.
Evet.
Yani Müslümanlar, ben adım sanım evet. bilinmesin ama ben zarar vereyim evet. düşüncesiyle ama hem onların adları sanları ortadadır, kim oldukları belli olur. Allah onları zaten ortaya çıkartır, bilinir.
Evet.
Zaten bilirler onu müminler. Ve yaptıkları da hiçbir şekilde zarar veremez müminlere.
İşte bu ayetten şunu da anlıyoruz. Demek ki bu böyle olacak. Yani diyecekler Müslümanlara, gerçek müminlere. Niye harcıyorsunuz siz? Malınızı niye veriyorsunuz? Evinizi, arabanızı. Haşa siz deli misiniz?
Allah yolunda
sizin geleceğiniz var değil mi? Aile kuracaksınız, ev kuracaksınız. Para lazım size hayatta. Bunu diyeceklerini bildiriyor Allah değil mi? İnfak evet. etmeyin diyor zaten. Böyle tavsiyede bulunuyorlar.
Evet.
Niye öyle yapıyorsunuz siz diyecekler. Halbuki burada akıllı olan Müslüman. Zaten dedin ya, biraz önce dedin ya yani böyle mülkün sahibi olan Allah zaten. Yani evet. Kimin yani o değil mi? Ruha algılattığı bir algı Allah'ın gösterdiği mal, mülk, tabii. Bütün varlık böyle şey
bugün olan. Bugün de söylüyorlar. Evet. Diyorlar ki niye Allah yolunda harcıyorsunuz? Niye işte tebliğ faaliyetine bu kadar paralar harcanıyor? Neden bu kadar işte dünyanın her yerine ulaşıyorsunuz? Bu kadar zorluklarla, bu kadar çabalar sarf ederek, işte paralar, yüksek miktarda paralar harcayarak bu insanlara ulaşıp tebliğe ulaştırıyorsunuz. Böyle yani, şey söylenir mi? Ne kadar büyük ayıp, ne kadar büyük yani terbiyesizlik olmuş oluyor. Çünkü Kur'an'da bu zaten münafık tiniyeti olarak anlatılmış, evet. Böyle denmesi.
Ya malın başka ne amacı olabilir ki yani? İnsan gene sonuçta iki kap yemek yiyor, evet. Bir tane yatakta yatıyor değil mi? 100 odalı evde bile otursa evin genelde 1-2 odasını en fazla kullanıyor. Bir tane banyoyu kullanıyor değil mi?
Bir de en çok kullandıkları cümle de şu oluyor. Yani size mi kaldı? Size mi kaldı tebliğ yapmak? Size mi kaldı işte İslam'ı anlatmak? Herkesin üzerine farz olan şey burada. Tabii. Yani bize kaldısı yok. Herkes. Bana da farz, sana da farz, ona da farz, hepimize farz. Müslümanım diye ortaya çıkan kim varsa herkesin üzerine farz olan şeyler bunlar. Niye? Tamam. Çünkü bir ayet-i kerimede Allah bunu farz olduğunu şöyle belirtiyor inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar cihad edin diyor. Mücadele edin diye Allah'ın emri var. Bakın edin, mücadele edin. Evet. Bu Allah'ın farzı.
Evet.
Demek ki ben bunu yapmakla mükellefim.
Şu anda fitne var mı? Dinin hepsi İslam hakim mi dünyaya? Evet. Değil. Fitne var mı? Var değil var. Mi? Demek ki ne yapması gerekiyor?
Fitneyi ortadan kaldırmaya yönelik bir faaliyetin olması gerekiyor. Senin de olması gerekiyor, onun da olması gerekiyor. Üst kattakinin de, alt kattakinin de.
Dinin hepsi değil mi? Allah'ın oluncaya evet. Kadar diyor Allah. Yani ne demek bu? İslam bütün Afrika'daki kabilelere kadar hakim olması gerekiyor. Sibirya'daki yaşayan insanlara eskimi olarak kadar hakim olması gerekiyor. İnşallah. Şimdi yaşayanlara evet. Kadar hakim olması gerekiyor.
İnşallah. Ki böylesine zorlu bir ortamda yaşıyoruz. Yani deccaliyet sisteminin hakim yakın bir zamana kadar ne kadar hakim olduğunu hepimiz biliyorduk. Artık hocamızın eserleriyle Darwinizm safsatası yıkılınca inşallah materyalizmin de sözde bilimsel dayanağı ortadan kaldırılmış oldu. Çok büyük bir faaliyet bu. Takdir edilmesi gereken ve örnek alınması gereken bir mücadele şekli bu. Fikri mücadele şekli. Bakın çok güzel oldu. Nasıl oldu? Bunun benzeri şekli varsa onu da siz getirin. Siz devam ettirin.
Evet.
Bize de hatta tarif edin. Bakın şöyle de yapılabilir diye tarif edin. Daha iyisi varsa onu da yapalım. Eğer yoksa bir fikriniz o zaman onlara da susmak düşüyor.
Susmak değil gayret edip çalışmak, çabalamak evet. Gerekiyor.
Eğer yeni bir fikirleri yoksa yani engel olma şeklinde değil ancak susup takdir edemiyorsalar da sussunlar onu demek istiyorum.
Evet. Mesela münafıkların bir bu yani mahlukların bir diğer özelliği de kibirli olmaları.
Evet.
Allah'ın hiç sevmediği bir özellik tabii kibirli olmak. Mesela şeytandan Allah'a sığınırım. Onlara gelin Allah'ı ve Resulü sizin için mağfiret, bağışlanma dilesin denildiği zaman başlarını yana çevirdiler. Sen onların büyüklük taslamışlar olarak yüz çevirmekte olduklarını görürsün. Münafık demek ki kibirli. Yani evet. Böyle büyüklenme gösteren değil mi? Haşa peygamberi, dini, Allah'a yani böyle küçük gören bir yapısı olan garip bir mahluk olduğunu söylüyor Allah. Demek ki Müslümanın hiç öyle olmaması gerekiyor. Çünkü zaten hakikaten yani insan o kadar aciz bir varlık ki değil mi? Bütün şöyle baktığımız zaman herkes kendine bir baksın. Bütün günümüz kendimize bakmakla geçiyor. Uyutuyoruz, kaldırıyoruz, temizliyoruz, yediriyoruz, içiriyoruz, tekrar yediriyoruz, içiriyoruz, tekrar yediriyoruz, içiriyoruz, temizliyoruz, tekrar uyutuyoruz. O arada olan başka şeyler de var. Onlardan da bahsetmeyelim. Yine ertesi gün yine uyutuyorsun, yediriyorsun. Ya yani büyük bir şeyin. Ondan sonra da yaşlanıyorsun, hastalıklar başlıyor. Hastalıklarla...
Üçten düşüyorsun.
Evet. Zaten hayatın üçte birini uykuyla geçiriyorsun. Ya böyle kısacık bir hayatta süper aciz bir varlığız hepimiz yani böyle. Evet. Neyin büyüklenmesi? Kaldı ki herkes beyninin içindeki küçücük bir yerde yaşıyor böyle. Değil mi?
Evet, evet.
Bütün olan orada Allah her şeyi kaderde bir an olarak yaratmış.
Evet.
Onu göstertiyor. Neyin büyüklenmesi yani değil mi? Sonsuz...
Evet. Mesela büyükleniyorlar bir de beğenmiyorlar. Yapılarını da beğenmemek var. Mesela... Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin eserlerini mesela beğenmeyenler var. Nasıl beğenilmez? Mesela orada Allah'ın adı yüceltilmiş, Allah'ın adı anlatılmış, Allah'ın sıfatları tarif edilmiş, Kur'an ayetleri açıklanmış, insanlar imana çağrılmış. Bu beğenilmesi gereken bir davranış. Hiçbir şey yapmayıp da oturup da bu şekilde işte yapılanları beğenmemek gerçekten de işte kibirli bir davranış şekli olmuş oluyor. Allah'ın yerdiği ve yerdiği ve beğenmediği en büyük şey olmuş oluyor.
Allah böbürlenenleri sevmez diyor.
Evet, ayet inşallah.
Şeytanlar Allah'ın.
Allah büyüklenenleri cennetin almayacağını, cehenneme atacağını kesin olarak bildiriyor Kur'an'da. Mesela başka bir ayette de Allah şöyle buyuruyor. Ona Allah'tan kork denildiğinde büyüklük gururu ona günahı, onu günaha sürükler, kuşatır. Böylesine cehennem yeter, ne kötü bir yataktır o. Bakın değil mi? Allah'tan kork denildiğinde büyüklük gururu onu günaha sürükler, büyükleniyor. Değil mi?
Evet.
Allah'ın hiç sevmediği ve Allah da onu cehennem yeter diyor. Çok açık bir tehdit var. Allah'ın tehdidi böyle inşallah. Evet. Değil mi? Cehennem atacağını bildiriyor.
O insan Allah'ın büyüklüğünü anlamamış. Evet. Yani kendini büyük gören Allah'ın büyüklüğünü, gücünü, kudretini bir ayette diyor ya, onlar Allah'ın kadrini, kudretini evet, takdir edemediler diyor.
Evet, evet inşallah.
Yani o Allah'ın gücünü, büyüklüğünü hissetse, kendine de bir baksa şöyle acizine, değil mi? Sabah kalktığındaki vaziyete, 3 öğün yemek yemek zorunda, gidip 8 bir saat yatmak zorunda, vücudunu temizlemek zorunda. Aciz varlığın teki, yani bir kendinin farkına varsa, bir de bu her şeyi yaratan Rabbin gücünü fark etse, o evet, zaman kibirden kurtulur yani inşallah.
İnşallah.
Allah bizi saklasın öyle bir şeyden tabii inşallah.
Mesela münafıkları çok değişik bir özellikleri de tarif edilmiş. O da küfürle, inkara sapanlarla dostluk kurmaları. Müminlere karşı dostluk kurmaları. Bakın Maide suresi 80. ayet. Şeytandan Allah'a sanırım. Onlardan çoğunun inkara sapanlarla dostluklar kurduklarını görürsün. Bu bir alamet. Eğer bir kişi tarif ettiğimiz işte kibirli, hiçbir şeyi beğenmeyen, faaliyetleri beğenmeyen, Allah adına Allah yolunda mücadeleyi beğenmeyen, eleştiren bir yapıyı düşünün. Bu kişi aynı zamanda gidiyor inkara sapanlarla beraber dostluk kuruyor. Şimdi bu en büyük münafık alameti, daha da pekişmiş olmuş oluyor münafıklığı. İnkara sapanla sen niye dostluk kurarsın? Bir defa dostluk kurulacak biri varsa ancak müminler birbirleriyle dost olabilirler. Küfürde, eğer küfürle biri dostluk kuruyorsa ya yine küfürdür ya da münafıktır o zaman.
Evet.
Bu çok büyük bir ayrım.
Evet yani
inşallah.
Münafıkların hakikaten özellikleri en aşağılık, en alçak böyle özelliklere sahipler. Yani değil mi? Allah daha da var mesela nankör olmaları. Nankörlük çok kötü bir özelliktir değil mi? Bunun en fazlasını onlarda görüyoruz. Mesela Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Allah'a and içiyorlar ki o inkar sözünü söylemediler. Bir kere hep yalan yere yemin etmeleri çok tipik bir özellikleri değil mi? Bu şekilde. Evet. Oysa andolsun onlar inkar sözünü söylemişlerdir. Ve İslamlıklarından sonra inkara sapmışlardır. Ve erişemedikleri bir şeye yeltenmişlerdir. Bakın önce Müslüman olmuş gibi görünüp Müslüman hayatına giriyorlar değil mi? Müminlerin arasına. Sonra inkara sapmışlardır diyor Allah. Oysa intikama kalkışmalarının kendilerini Allah'ın ve elçisinin bol ihsanından, zengin kılmasından başka bir nedeni yoktu. Bakın ne kadar nankörlük değil mi? Allah'ın verdiği, böyle bol ihsanıyla verdiği ve elçisinin, değil mi? Peygamber de onu çok güzel bir hayatla yaşatıyor onları. Çeşitli imkanlar sağlıyor. Müslümanların evlerinde kalıyorlar değil mi? Onların yediklerinden, içtiklerinden faydalanıyorlar. Hastalandıklarında korunup kollanıyorlar.
İhtimam görüyorlar.
İhtimam tamam. görüyorlar. Bunun zengin kılmasından başka hiçbir nedeni yok. Nankörlük ediyor sırf bundan. Yani kendisine bu kadar merhamet, sevgi, şefkat gösteren ki biz şimdi günümüze uyarlayacak olursak günümüzde tabii Mehdi ve değil mi cemaati içinden çıkacak münafıkların en azılları.
İnşallah.
Mehdi'nin onlara sağladığı imkanlar olacaktır. Demek ki ayet çünkü tecelli edecek mutlaka evet. yaşanacak. Çok imkanlar sağlanacak. Verilen bu imkanlara nankörlük edecek. Allah'ın evet. ve değil mi peygamberimizden bahsediyor tabii burada bir şey, asıl anlamı olarak. Sırf buna karşı nankörlük yapıyorlar. Bakın başka bir ayette de sen onlar için ister bağışlanma dile, istersen dileme. Onlar için 70 kere bağışlanma dilesen de Allah onları kesinlikle bağışlamaz. Yani hiçbir şekilde değil mi peygamberimize bağışlanma dileme diyor onlar için diyor Allah. Şimdi, Allah onları kesinlikle bağışlamayacak diyor.
Bir defa sevgiden anlamayan insanlar bunlar.
Evet.
Saygıdan da anlamayan insanlar.
Evet.
Yani kendilerini artık hayvan yani kalpleri mühürlenmiş olduğu için hikmeti de anlayamıyorlar. İyi olan şeyi kötüden ayırt eden bir anlayışları da yok. Bu da çok büyük bir ayrım. Yani o yüzden tabii ki müminlerin arasında o sevgi ortamında da gerçek anlamda zevk almıyorlar.
Evet.
Gerçek saygıyı gördükleri tek yer olan müminlerin arasındaki o ortamdan tabii ki bir anlam çıkaramıyorlar. Onu bir güzel bir şey olarak addetmiyorlar.
Evet.
Tabii ki sırtında döner gider. İşte arkadan da kuyu kazar, fitne de oluşturur.
Evet.
Nifak da sokar.
Ayetin devamında Allah, şeytanın Allah'a sığınırım. Bu gerçekten onların Allah'a ve elçisine karşı nankörlük etmeleri dolayısıyladır. Allah fasıklar toplumuna hidayet vermez. İnşallah. Bakın en kötü özelliklere sahipler değil mi? Kibirli, nankör. Yani peygamber mesela ve müminler çok büyük bir merhamet, sevgi, şefkat gösteriyorlar.
Evet.
Ona karşı nankörlük, azgınlık yapıyor. Peygamberi öldürmeye çalışıyorlar, suikast düzenliyorlar değil mi? Yok etmeye çalışıyorlar, sürmeye çalışıyorlar. Küfürle işbirliği yapıyor. Allah'ın izzetini ve onurunu onların yanında arıyor. Dünyevi çıkar için hareket ediyor. Savaşta bahaneler uyduruyor değil mi? Hı. Ama bir bereket geldiğinde müminlere hemen ortaya çıkıp biz de sizinle birlikte değinmedik diye birdenbire ortaya çıkmaya çalışıyorlar ondan sonra. Tabii Allah gizlerin gizlisini bilen zaten dayandırılmış kof kütükler gibi diyor.
Evet.
Kütük merhametten, sevgiden, şefkatten anlar mı? Değil mi? Allah onu söylüyor zaten yani şuursuz bir mahluklar.
Evet.
Allah'a kütük, vefalı olmayan insana vefalı olmaz.
Evet.
İnşallah.
Kof kütük yani içi boş. Dışarıdan hani bir içi dolu zannediyorsun ama içine baktığında kof yani boş içi zaten. Yani ruhsuz, kalpsiz, kalbi zaten mühürlenmiş varsa da. Yani böyle bir insan sülliyetinde ama insan olmayan değişik bir yaratık olmuş
evet.
oluyor.
İnşallah. Evet, bunu konuştuk. Kur'an'da münafık karakteri, değil mi? Münafığın sırları diye hocamızın kitapları var. Evet. Özellikle bu kitapların okunması önemli. Şundan dolayı önemli. İki tane ana konu var. Birincisi, münafık alametlerinin, özelliklerinin hiçbirisinin Müslüman üzerinde olmaması gerekiyor. İkincisi de, bunlar mutlaka günümüzde yaşanacak. Hazreti Mehdi'den ve cemaatinden ayrı zamanda çıkan münafıklar olacağını anlıyoruz yani evet. Kur'an'da değil mi? Allah'ın sünneti mümin toplulukları içerisinde mutlaka münafıklar çıkıyor. Ve bunları tanımak, bilmek insanların görevi. Bunların atacağı iftiralara inanmamak değil mi? Onların laflarıyla hareket etmemek, onları tanımak. Bunun için de bu Kur'an ayetlerinin bilinmesi ve bu eserlerin okunması konusu önemli.
Harun Yahya Ork ve Harun Yahya Net'te kitaplar
evet.
ücretsiz olarak indirilebilir.
Evet.
Bunların filmleri de oluyor, onlar da izlenebilir.
İnşallah.
İzleyicilerimiz evet. oradan istifade edebilirler ücretsiz olarak.
Bu konuların demek ki önemli. İman hakikatleri de çok önemli. Onun iman hakikatleriyle başlamıştık. Çünkü iman hakikatleri insanların imanına vesile olacak. İman edenlerin de imanını arttıracak Allah'ın delilleri.
Evet.
Allah zaten emrediyor onu değil mi? Astronomi yapmayı, botanik, zoolojiyle ilgilenmeyi, jeoloji, paleontoloji, genetik Allah hepsini emrediyor zaten Kur'an'da.
Evet.
Bakın diyor ayetlerime diyor. Ben size onları göstereceğim. Siz de bilip tanıyacaksınız diyor. Ve Allah'tan da yalnızca alim olarak alim olanlar içi titreyerek korkar diyor Allah.
Evet,
demek ki Allah'a korkuyu ve sevgiyi arttıracak çok önemli konular.
Ve zevk alınacak konular bunlar.
Evet.
Çünkü Allah'ı tanımak, insanın kendisini tanıması, Kur'an'ı bilmek, Kur'an mümin için şeref, sizin şerefiniz indirilmiştir diye Allah ayette bildiriyor. İnsanın şerefinin artması anlamına geliyor inşallah. Bundan daha şerefli konular yok Allah'ın izniyle inşallah.
Son söz olarak Bediüzzaman'ın bir sözü aklıma geldi. İman insanı insan eder.
İnşallah. Diyor.
Maşallah.
Maşallah.
Evet, çok teşekkürler herkese.
Allah razı olsun.
Hocamızdan da Allah razı olsun. Ondan öğrendiklerimizi, Kur'an'dan öğrendiklerimizi inşallah burada tekrarladık.
Tabii inşallah.
Hakikaten biz de bilmiyorduk. Ne iman hakikatleri konusunda doğru düz bir bilgimiz vardı. Allah affetsin. Ne bu konularda. Hocamız vesile oldu. Allah razı olsun. Onun vesilesiyle inşallah hidayetimize vesile oldu. İmanımıza vesile oldu. Dolayısıyla herkes de bu güzel eserlerden, zaten hazır olan bu güzel eserlerden faydalansın, okusun, okuttursun değil mi? Filmleri seyretsin, seyrettirsin inşallah.
İnşallah.
Ve hep birlikte istersek İslam dünyaya çok kısa zamanda hakim olacak inşallah.
İnşallah.
İstese de istemese insanlar yine hakim olacak Allah'ın
i̇nşallah.
İzniyle.
Olması sadece, için olması evet. için dua etmesi gerekiyor herkesin. Yapanlar için de ayrıca dua ederlerse çok daha da güzel olur tabii.
İnşallah.
İnşallah.
Herkese iyi geceler diliyoruz inşallah. Yarın saat 2 ile 4.30 arası programımız olacak Allah izin verirse. Adnan Oktar'la baş başa programı hocamızın katılımıyla. Herkese iyi geceler diliyoruz.